İyi akşamlar sayın seyirciler. Tempo ve Kral Karadeniz'de ortaklaşa yayınlanan Adnan Oktar'la Baş Başa programına hoş geldiniz. Evet, bu akşam konuklarımdan sadece Sayın Doktor Cihat Gündoğdu bizlerle birlikte. İlerleyen dakikalarda Sayın Doktor Oktar Babuna ve Sayın Adnan Oktar da bizlere katılacaklar. Şu anda bir canlı bağlantıları var değil mi efendim?
Büyük bir sürü röportajları var Adnan Bey'in. Oradalar evet. Şu anda.
Hoş geldiniz diyelim o zaman öncelikle size. Bu akşamki konumuz solunum sistemi ve akciğerler.
Evet.
Evet, konumuza geçmeden önce eğer arkadaşlarımız da içeriden girebilirlerse önce VTR'mizi izleyelim. Daha sonra tabii sohbetimize devam edelim.
Akciğerlere uzanan yolculukta kat edilen en uzun mesafe nefes borusunun içidir. Nefes borusunun yapısı da insan vücudundaki mükemmel tasarımın bir başka örneğidir. Nefes borusu halkalı bir yapıya sahiptir. Kıkırdak bir dokudan oluşur. Bu da farklı yönlere hareket imkanı sağlar. Eğer nefes borusunun yapısı etten olsaydı, yumuşak yapısı nedeniyle sürekli tıkanırdı. Bu da nefes almamızı imkansız hale getirirdi. Eğer kemik gibi sert bir maddeden yapılmış olsaydı, bu sefer hareketlerimiz büyük ölçüde sınırlanırdı. Ancak nefes borusunu oluşturan kıkırdak yapı hem her türlü harekete uyum gösterir, hem de esnekliği sayesinde daima açık kalır. Nefes borusunun hemen giriş kısmında yine çok özel bir tasarım vardır. Bu tasarım her yediğimiz yemekte hayatımızı kurtarır. Nasıl mı? Yemek borusunun ve soluk borusunun girişi gırtlakta yan yanadır. Bu durumda olması beklenen yemek yerken, örneğin benim şu an yaptığım gibi, çiğnediğim lokmaların soluk borusuna kaçması ve benim burada boğularak ölmemdir. Ancak böyle olmaz. Hem yemek yemeye hem de nefes almaya devam ettiğim halde soluk boruma yemek kaçmaz. Peki beni ve tabii sizi yemek yerken boğulmaktan koruyan nedir? Soluk borusunun hemen girişinde epiglot isimli bir kapakçık bulunur. Bu kapakçık yutkunma esnasında soluk borusunun girişini otomatik olarak kapatır. Bebekliğinizden bugüne kadar yediğiniz binlerce yemek sırasında on binlerce kez yutkundunuz. Ve her seferinde bu kapakçık tam doğru anda soluk borunuzun girişini kapattı. Siz onun varlığından haberdar bile değilken, üzerinde hiçbir kontrolünüz yokken bu kapakçık hep en doğru anda soluk borunuzun girişini kapatarak hayatınızı kurtardı. Evrim teorisi her zaman olduğu gibi bu sistem karşısında da çaresiz kalır. Çünkü böylesine önemli ve yokluğunda insanı öldürecek olan bir sistemin tesadüfler sonucunda aşama aşama meydana gelmesi imkansızdır. Çünkü bu sistemin eksikliğinde insan daha ilk lokmasında boğularak ölür. Bu da insanı sahip olduğu bütün özelliklerle Allah'ın yarattığının bir başka delilidir.
Evet, VTR'mizi izledik. Solunum sisteminin insan hayatı üzerine önemini bir kez daha görmüş olduk. Neler söyleyeceksiniz Cihat Bey?
Evet, bir başka yaratılış harikası diyeceğim bir defa solunum sistemi için. Çünkü burnumuzdan içeriye giren hava, bakın hangi işlemlerden geçiyor. burundan geçiyor, burun içindeki sinüslerden dolaşıyor. Sonra boğazımızdaki nefes borusuna iletiliyor. Nefes borusundan geçtikten sonra akciğerlere iletiliyor. Ve nedir bütün bu ardı ardına süren olaylar? Baktığınızda vücudun hücrelerin ihtiyacı olan oksijeni sağlamak. Karbondioksidi de dışarı atmak. Ama bakın bu hiç öyle basit bir süreç değil yaşanan. Yani orada bir defa bizim aklımızın ucuna bile gelmeyen, böyle hiç haberimizin olmayan böyle çok hassas olaylar var yaşanan. Ve bunlar da olmazsa olmaz şeyler, olaylar. Mesela bunlardan birincisi havanın nemlendirilmesi. Şimdi bu nefes aldığımızda, burnumuzdan nefes aldığımızda ilk önce sinüslerin içinde dolaştırılıyor hava. Ve bir klima sistemi gibi nemlendiriliyor. Yani biz kuru havayla muhatap olmuyoruz. İstediğimiz kadar hava çok soğuk olsun ya da çok sıcak olsun ya da kuru olsun, mutlaka vücut ısısına getirilmeye çalışılıyor hava.
Solunum işlemi gerçekleştirdikten sonra içeride o belli bir nem
daha olarak, başında, daha ilk aşamadan başında bahsediyorum. Burunda bahsediyorum. Burunda nefes aldığımızda o sinüslerin içinden geçerken hava nemlendiriliyor bir defa. Çünkü kuru hava, akciğerler rahatsız oluyor kuru havadan. Bu birinci sebep, nemlendirilmesi gerekiyor. Nemlendiriliyor. İkincisi, bir defa dışarıda mutlaka böyle mikropartiküller olacaktır. Bu toz olur, mikroplar olur, küf, mantar, her türlü aklınıza hayalinize gelen her türlü mikroptan bahsediyorum. Bunlar bir defa yakalanır. Burunda daha ilk aşamada, ilk girdikleri yerde burunda yakalanır. Sinüslerde yakalanır. Burun içi biliyorsunuz nemli, özellikle bir mukus denen bir salgı var devamlı üretilen. Bununla yapışıyorlar mikroplar. Yakalanıyorlar ve dışarıya doğru atılıyorlar. Burun mukozasının içinde de, burunu kaplayan derinin içinde de mutlaka düzenli olan bu düzenli olarak üretilen bu salgı dışarıya doğru atılıyor ve temizleniyor. Mikroplardan, yabancı tozlardan
engelleniyor.
Neden temizleniyor? Çünkü akciğerlerimiz en diplerinde bulunan hava kesecikleri, ki bunların adına alveol deniyor. O hava keseciklerin içine dolacak hava. Ve orada ihtiyacımız olan oksijen, karbondioksit değişimi başlayacak. Onların içi steril kalması gerekiyor. Yani mikropsuz olması gerekiyor. Bu sebepledir ki, yani tozun bile girmemesi lazım. Bu sebepledir ki daha ilk giriş noktasında böyle bir mikrop yakalama, toz yakalama olayı var. Şimdi bu çok hikmetli bir olay.
Tabii ki, evet.
Yani burada bir akıl olduğu kesin. Bu bizim kontrolümüzde değil. Ben havadaki işte tozu, toprağı, işte mikropları yakalayayım diye bir çaba sarf etmiyorum. Bu sistemi hazır buluyor.
Kadar zaten küçük.
O yüzden buruna, burun sistemine bilim adamları şey adını veriyorlar. En gelişmiş klima sistemi adını veriyorlar. Şimdi klima sistemlerini biliyorsunuz.
Doğru, evet.
Bunlar çok pahalı sistemler genellikle. Ve üstün teknoloji gerektiren sistemler. Öyle değil mi?
Tabii.
Ve diyelim klima parçaları böyle bir odada dağınık olarak bulunsun. Biz orada beklesek, bir yıl beklesek, 10 yıl beklesek, 100 yıl beklesek, 1 milyon yıl beklesek, o parçalar tesadüfen bir araya gelip klima sistemi oluşturabilir mi?
Böyle bir şeyin mümkünü yok tabii ki, evet.
O zaman buruna da aynı şeyi söylemek mümkün
evet,
değil.
Evet, tabii ki.
Yani biz buna tesadüfen oluşmuş diyemeyiz.
Yani o klimanın parçalarını belli bir şekilde oluşturan, birleştiren, o hale getiren insanlar var.
Evet, bir akıl, bilinç var.
Oluşması mümkün değil.
Bir şeyin meydana gelmesi için bir organize, bir kompleks yapının, organize bir akıl ürünü bir yapının, yani bir akıl gerekiyor sonuçta. Bu hiçbir şey zaten tesadüfen oluşması mümkün olmadığı gibi bunun da mümkün değil.
Yani solunum olayı bile bakın dediğiniz gibi sadece o da hava vücut ısısına göre ayarlanıyor. Yani
ilk basamaktan bahsediyoruz.
Tabii daha ilk basamakta işte mikroplardan arındırılıyor. Yani bu tamamıyla çok farklı bir sistem.
Evet.
Ama bunu insan kendi aklıyla düşünüp yapamayacağına göre, ki biz bunun bilincinde bile olmuyoruz.
Mümkün değil. Çünkü bakın bir gün içinde insan 15 metreküp havayı soluyor. Yani bunun, bu klima sistemimiz, sinüs boşluklarıyla beraber klima sisteminden bahsediyorum. 24 saatte bir odayı kaplayacak olan havayı tamamen değiştirmiş ve temizlemiş oluyor.
Temizlemiş oluyor.
Temizlemiş oluyor, nemlendirmiş oluyor. Yani klima ile klima sistemini uygulamış oluyor. Bu hiçbir şekilde tesadüfen olamayacağı net ortada. Bu Yüce Allah'ın aklıyla, ol demesiyle yaratılmış, ortaya çıkmış bir sistem. Bunun başka hiçbir açıklaması olamaz.
Açıklaması yok, evet.
Şimdi Ama bunun çok büyük başka detayları da var. Yani derinlemesine gidersek başka harikalarla da karşılaşırız aslında. İçinde silya denen yapılar var. Bunlar böyle fırçamsı hücre yapıları ve dışarıya doğru, içeriye doğru değil de dışarıya doğru o tozları, biriken tozları içeride kalmasınlar. Mikropları da içeride yakalanan mikropları da içeride kalıp birikip orada iltihap yapmasınlar diye devamlı sürekli dışarı doğru atıyorlar. Bakın dışarının neresi olduğunu biliyor o tüycükler.
Evet.
Yani bir halının halının yüzeyindeki o tüyler gibi düşünün. Ve bütün bu tüyler hepsi yüzeylerinde biriken o mikropları dışarıya doğru atıyorlar. Dışarının neresi olduğunu bileceğiz.
Evet.
Nereden bilecek?
Yani nereden
tüyler
bilecek? Doğru. Nasıl
yani
bilecek?
Allah'ın yani yaratması olduğu, Allah'ın tabii emri olduğu kesin. Benim hiçbir kontrolüm yok. Sizin de yok.
Yok.
Bugün yaşayan milyarlarca insanın da hiçbir kontrolü yok bunun üzerinde.
Ki bu bilimle ortaya çıkan bizim bu ayrıntıları sizlerin sayesinde öğrendiğimiz şeyler bunlar. Yoksa insanlar yani böyle bir işlemi gerçekleştiğinden bile haberi yok ki nasıl müdahale etsin ki yüzyıllardır insanoğlu var olduğundan beri devam eden bir şey. Bu hiçbir şekilde evrim geçirmemiş, bu şekliyle oluşmuş bir şey.
Bakın bilimi de yine Allah yaratıyor. Bilim adamlarına neyi nasıl araştırmaları gerektiğini ilham eden, emreden yine Allah.
Evet.
Yani kimse Allah dilemeden hiçbir şey dileyemez zaten. Aynı bunda olduğu gibi burada da yine nedir bu diye araştırıyor insanlar. Sonuçta onu araştırma hissini, araştırma fikrini akıllarına getiren yine Allah. Onların akıllıyla olan bir şey değil. Yine burada kader var. Kaderin dışına zaten kimse çıkamaz. Yine Allah vesile kılmış oluyor bilim adamlarında. Daha doğrusu Allah kendi ilmini, kendi yaratış sanatını gözleri önüne seriyor. İnsanları vesile kılarak.
Evet. Ki böylelikle yani hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını, her şeyin Allah'tan geldiğini öğrenelim.
Öğrenelim diye tabii ki.
Evet.
Şimdi bundan bahsettik. Biraz daha aşağı doğru inelim. Hemen epiglot denen o açılır kapanır kapıyla karşılaşıyoruz. Hava alırken mideye gitmesin. Direkt havayı akciğere doğru gitsin diye hani az önceki VTR'de de izledik. İki tane boru var. Biri yemek borusu, onun hemen önünde de nefes borumuz
nefes
var.
Nefes
borumuz önde, yemek borumuz arkada. Yemek borusu kapalı olarak kalıyor. Ancak yuttuğumuz zaman yiyecekler oradan gidiyor. Bir kapak var, hemen kapanıyor. Yine nefes borusunu kapatıyor. Böylece içine yiyecek, su gibi şeyler kaçmasın diye kapatıyor. Böylece yalnızca arkadan yemek borusuna gidiyor yediğimiz, içtiğimiz şeyler. Şimdi bakın bu da çok akıllı bir
tabii
tasarım. Çok akıllı bir, akıl örneği bir yapı. O da şundan dolayı bizim kontrolümüz yine yok. Bebeklerde de yok. Bizde de yok. Yani aklı şuuru olan olduğunu iddia eden insanlarda da yine bir kontrol dışı olarak bizim kontrolümüz dışında hareket ediyor. Ve yediğimiz içtiğimiz şeyler asla boğazımıza kaçmıyor. Kaçsa bile bakın başka bir tedbir alınmış. O da öksürük refleksi.
Evet.
Yani en ufak böyle bir su kaçsa hemen insan öksürmeye başlar değil mi?
Tabii evet. Hani hatta deriz genzimize kaçtı.
Evet. Ya da işte en ufak bir yiyecek parçası olsun. Zaten öksürmek yani ölecek kadar öksürür böyle. Yani ne oldu diye böyle sırtına vurur.
Vücut o savunma mekanizmasıyla onu dışarı
atıyor. Bu faydalı bir refleks.
Evet.
Bu nereden kaynaklanıyor? İşte bu da nefes borusunun üzerindeki hücrelerin hassasiyetinden kaynaklanıyor. Sinir yapıları çok hassas. Üzerlerinde bulunan herhangi bir yabancı madde bunları uyarıyor. Ve bunlar hava dışında başka bir şey olduğundan dolayı öksürmeye başlıyorlar. Bir refleks olarak. Öksürük de nasıl oluyor biliyor musunuz? Bütün o nefes almamızı sağlayan kaslar bir anda içeride bir pozitif basınç oluşturuluyor kuvvetli bir şekilde. Son anda kaslar bir anda kasılarak yaklaşık 960 km saat hıza varan bir hızla hava dışarı doğru atılıyor. Daha az süratlerle tabii bahis ama 960 km saat hıza kadar çıktığı görülmüş havanın bu şekilde dışarı atılması.
Yani
çok büyük bir hızda.
Evet, çok büyük bir
çünkü
hız.
Neden? Çünkü içeriye yabancı bir maddenin girmemesi çok önemli.
Çok önemli, evet.
Yani bu asla şansa bırakılamaz. Asla tesadüfe bırakılamaz. Düşünsenize. Şimdi mesela bebek öksürmeye başlıyor. Annesi babası merak ediyorlar niye öksürüyor diye. öksürmesi gerektiği için öksürüyor.
Evet. Yoksa solunum borusuna kaçıp daha
ya boğazına bir şey kaçmıştır.
Durum.
Ya da bakın başka bir şey iltihap oluşmuştur. Hı-hı. Yani mikroplar çoğalmıştır bir şekilde bronşlarda. Onlar da bir hacim oluşturmuştur. Çünkü oranın kendi kendine yıkama sistemi var. Mukus denen bir sıvı üretiliyor ve üzerinde o fazlalaştıkça üzerindeki iltihabı dışarıya doğru atıyor. Onun var olması zaten o sinire yine uyarıyor ve dışarı doğru atılması gereken bir şey var anlamında öksürük başlıyor. Yine kendini bir koruma
yine
sistemi.
Yine kendini bir koruma sistemi ve uyarı sistemi var. Evet. Birbirlerini uyararak harekete
koruma sistemi var. Sistemi.
Evet.
Bakıyorsunuz burunda bahsettiğim o fırçamsı hücreler yine bronşlarda bulunuyorlar. Hı hı. Bronş boyunca yani akciğere varınca, akciğerin dokusuna varıncaya kadar bunlar faaliyette, devamlı surette. Nasıl faaliyette? Yine çıkış yerinin neresi olduğunu biliyorlar. Yukarısı olduğunu
yukarısı
biliyorlar.
Olduğunu biliyorlar.
Ve hepsi elden ele yabancı maddeleri ve ürettikleri devamlı surette üretilen o mukus sıvısını, şeffaf sıvıyı yukarıya doğru itiyorlar. Elden ele itiyorlar ama. O da nasıl oluyor? Arkadan alıp öne doğru taşıyorlar. Yani bir karışma yine olmuyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani önden alıp arkaya taşıyan silyalar olursa, bunlara silya deniyor, o fırça hücreler olursa olay tamamen karışacaktır. Tamam, düzensizlik olacaktır.
Tabii.
Hiçbir şekilde böyle bir şey olmuyor. Hep aşağıdan, yani içeriden dışarıya doğru bir atış oluyor. Burunda olduğu gibi.
Ki o bölgeye
temizlenebilirsin. Evet, dalga hareketiyle çok mikro bir şekilde, yani bunu mikroskopla ancak izlenebilir bu hareket. O silyaların hareketi. Dışarıya doğru atıyorlar ve temizliyorlar yine aynı şekilde. Bu hasta olsak da olmasak da düzenli olarak yapılan bir şey. Çünkü şu anki havada her ne kadar toz bulunmasa da yani gözle görünmeyen parçalar mutlaka oluyor. Ve bunların da yine temizlenmesi lazım. Bu da hiçbir şekilde yine tesadüfe bırakılmamış oluyor.
Tesadüfe bırakılmamış oluyor. Evet. Yani evet. Böylesi mükemmel bir sistem. Vücudumuzun evet. Programlarımızda da konuşuyoruz. Birçok organımızda benzer aynı mükemmeliyetteki sistemler var.
Evet. Bu
solunum sistemimizde de böyleymiş. Sizin aracılığınızla bizler de öğreniyoruz. Çok ilginç. Evet.
Burada Allah'ın sonsuz ilmiyle bir yaratmasına şahit olmuş oluyoruz. Hı-hı. Buradaki akıl tabii ki sonsuz ilim sahibi Yüce Allah'a ait. Ve Allah'ın biliyorsunuz Allah hüküm sahibidir. Hatta hakimlerin hakimidir. Hı hı. Biliyorsun, ahkamül hakimin diye geçer, evet. Allah'ın sıfatı. Yani her ne kadar insan ben kendimi kontrol ediyorum dese de bakıyorsunuz hiçbir şekilde bir kontrolümüz yok vücudumuz üzerinde.
Yok, haberimiz bile yok.
Bronşlarımızdaki yani nefes borumuzdaki o silyalara varıncaya kadar tek bir silyayı bile kontrol edemiyoruz işte, görüyorsunuz.
Evet.
Ve bu o kadar hayati bir şey ki bakın Kartegener sendromu denen bir sendrom var. Bu sendrom bebeklerde, yeni doğanlarda, yeni doğan insan daha ilk doğduğunda hemen fark ediliyor. O da şu, bu silyalar hareketsiz. Bakın silyalar var, akciğer var, burun var, her türlü sistem hazır. Kalbi çok güzel çalışıyor. Hı hı,
bir tek silyalar hareketsiz.
Silyalar da var ama silyalar hareketsiz. Felç olmuş durumdalar.
Aa.
Bakın tek bir ayrıntı.
Evet.
Ne oluyor biliyor musunuz? Bebek akciğer enfeksiyonlarından bir türlü kurtulamıyor. İstediğiniz kadar antibiyotik verin, istediğiniz kadar tedavi edin. Yalnızca bakın bu ayrıntı eksik yaratılmış olduğu için Allah özellikle tabii ki eksik yaratıyor ki varlığında şükredelim
evet.
diye ve eksikliğindeki büyük hasardan dolayı ölüme varıncaya kadar devam eden durumdan dolayı kadrini kıymetini bilelim bu nimetin
evet.
diye. Allah özellikle gösteriyor bu hastalığı bize. Genetik bir hastalık. Burada bu silyalar hareketsiz kalıyorlar ve devamlı surette içeriye iltihap birikiyor akciğerlerde. Bu bebekler yani birkaç ay belki yaşına kadar ulaşabiliyorlar ama genellikle kaybediliyorlar. Ama burada bakın Allah sanatını sonsuz eşsiz yaratma sanatını bize bu şekilde
evet.
bir hastalıkla, bir eksiklikle bize göstermiş.
Tek bir ayrıntının eksikliğiyle.
Evet.
Yani hani evet. sistem aynı sistem, her şey tamam ama tek belki de hani önemsemeyeceğimiz, küçücük diyebileceğimiz bir ayrıntının evet. eksikliğiyle.
Bilmiyorum bütün bakın, sistem, bütün sistem oluyor. Bütün sistem ilk insandan itibaren bütün ayrıntılarıyla var olmak zorunda.
Evet.
Bunu görmüş oluyoruz.
Evet.
Değil mi? O silyaların hareketine varıncaya dek. Bu çok önemli bir şey.
Tabii ki çok önemli. Yani canlının yaşamını devam ettirebilmesi için o sistemin, o ayrıntının, o küçük diye adlandırdığımız ayrıntının olması gerekiyor.
Ne o klima sistemi parçalarıyla tesadüfler sonucu bir yere gelebilir. Ne silyalar tesadüfler sonucu oluşabilir. Ne silyanın nereye doğru balgamı, sekresyonları dışarı doğru nereye atacağı tesadüflerle belirlenebilir. Evet. Ama nasıl olabilir? Ancak üstün ilim sahibi Yüce Allah'ın kudretiyle, yaratmasıyla, hükmüyle olabilecek bir şey yok.
Kesinlikle.
Ve öyle oluyor.
Evet, biraz daha aşağıya ciğerlere doğru.
Evet, akciğerlere geldiğimizde şimdi karbondioksitin oksijenle yer değiştirmesi gerekiyor. Sonuçta hücrelere oksijen gitmesi gerekiyor. Hücrelerden gelen karbondioksitin de dışarı doğru atılması gerekiyor. Bu nasıl olacak? Burada yine benzersiz, Allah'ın bedi sıfatını burada tecelli ettiğini görüyoruz. O da benzersiz bir sistemle bu sorunun çözüldüğünü görüyoruz. Şimdi 100 trilyon hücrenin meydana çıkardığı karbondioksit gazı bayağı bir miktar. Ve devamlı surette bir üretilme var.
Evet.
Oksijene olan ihtiyaçları da devamlı surette ve kesintisiz olarak sağlanmak zorunda. Öyle değil mi? Biraz
tabii,
nefes almayın. Hemen hücreler oksijensiz kalacak ve başta beyin hücreleri olmak üzere etkilenecekler, ölmeye başlayacak.
Tabii hayati bir fonksiyon.
Sürekli beyin hücrelerinin ölmesi asla geriye dönüş olmayan bir durum.
Tabii.
Başta. Onun gibi başka hücreler de mutlaka bundan etkileniyor. İnsan hayatı mevzu bahis olamazdı. Zaten ilk insandan itibaren bakın sistem var olmak zorunda.
Evet.
Bunun için bakıyoruz ki milimetrenin çeyreği yani 0.25 milimetre, çeyrek milimetre boyutunda hava kesecikleri olduğunu görüyoruz. Hava keseciği yani böyle 3-5 santim büyüklüğünde hava kesecikleri değil. Akciğeri biliyorsunuz normal sakat akciğeri görmüştür insanlar kasaplarda hayvanların akciğerini. Benzer yapıdadır bizimki de tamamen. Aynı tasarımdır. Aynı yaratılış ürünüdür. İçinde birçok milyonlarca bakın milyonlarca alveol yani hava keseci olduğu fark edilmiş. Her birinin çapı da dediğim gibi 1 milimetrenin çeyreği boyutunda. Ve bunlar havayla doluyorlar, şişiyorlar ve sönüyorlar. Şişip sönüyorlar, şişip sönüyorlar. Ve bu şekilde bütün bu oksijen karbondioksit alışverişi gerçekleşmiş oluyor. Akciğer vücudumuz içine sıkıştırılmış bir et parçası. Ama bizim için önemli olan yüzey alanı. Tabii karbondioksitle oksijenin değiştiği yüzey alanı. İşte bu alveoller hesaplanmış. Yayıldığında, düz bir alana yayıldığında 100 metrekarelik bir alan elde edilmiş oluyor. Bakın 100 metrekarelik bir alan, 100 trilyon hücrenin ihtiyacı olan oksijen karbondioksit alışverişi akciğerlerin içine sıkıştırılmış, göğüs kafesinin içine sıkıştırılmış olan bu hacimde kusursuz bir şekilde çalışıyor. İşte bunu şu anda incelemek lazım. Nasıl bir sistem?
Nasıl bir sistem?
Daha detaylı olarak inceleyelim. Bir defa bu 100 metrekarelik alan, bu küçük alveoller demiştim içinde hiçbir şekilde mikrobun girmemesi bu şekilde sağlanmış oluyor. Ta burundan bronşlarda var olmak üzere olan koruma sistemleriyle. Bunun içinde yalnızca oksijen karbondioksit alışverişi gerçekleşmiş oluyor. Ve bu kesecikler şimdi bilirsiniz boş bir balonu sıfırdan şişirmek zordur.
Zordur, evet.
Ama doluysa onu rahatlıkla boşaltıp şişirebilirsiniz. Yani havasını indirebilirsiniz, biraz daha şişirebilirsiniz. Ama tamamen boşken çok zor.
Çok zordur, evet.
Peki biz hiç hissetmeden akciğerlerimiz nasıl şişip boşalıyor acaba? Bunu hiç merak ettik mi?
Evet.
İlk bebekte bu nasıl oldu ya da?
İlk bebekte nasıl oldu?
Şimdi burada şöyle bir çözümle karşılaşıyoruz. O da şu. Yine üstün bir yaratılış, yine benzersiz bir yaratılışla karşılaşıyoruz. Bir çözümle karşılaşıyoruz bu probleme karşı. O da şu. Alveollerin içi, az sonra gibi de TRT'de göreceğiz, göreceğiz herhalde. Tahmin ediyorum. Alveollerin içi özel bir sıvıyla, devamlı surette üretilen bir sıvıyla sönmeden sabit olarak şişip duruyor.
Hatta arkadaşlarımız eğer hazırlamışlarsa ellerinde varsa akciğerlere ilişkin betelimizi izleyelim. Daha rahat izleyicilerimizin anlaması açısından daha rahat bir şekilde konuşuruz.
Varsa
evet.
Aşılayabiliriz ama.
Vücut dokuları günlük faaliyetleri sonucunda karbondioksit üretirler. Bu karbondioksit kan yoluyla dokulardan uzaklaştırılır. Karbondioksitle yüklenen kan kirli kandır. Kanı temizlemek için onu havayla temas ettirmek gerekir. Böylece havadaki oksijen ve kandaki karbondioksit molekülleri yer değiştirecektir. İnsan vücudunda yaklaşık 5 litre kan bulunur. 5 litre kanı havalandırabilmek için bu kanı 100 metrekarelik bir alana yaymak gerekir. Bu alan bir tenis kortunun toplam yüzey alanına eşittir. Bu filmi izleyen her insanın göğsünün içine tenis kortu genişliğinde bir alan sığdırılmıştır. Allah'ın benzersiz yaratma sanatıyla. Akciğer. Akciğerler yüzlerce kola ayrılmış bronşlardan oluşur. Bronşların uçlarında her biri toplu iğne ucu büyüklüğündeki alveoller bulunur. Sağlıklı bir akciğerde toplam 300 milyon alveol vardır. Alveollerin yüzey alanlarının toplamı bir tenis kortu büyüklüğündedir. Bronşlardan geçen hava alveollerin içine dolar. Alveollerin içi kılcal damarlar yani kapillerle örülüdür. Alveol ve kılcal damarın birbirlerine temas ettiği bölge çok ince bir dokudan oluşur. Böylece kan ve hava arasında gaz alışverişi yapılabilir. Kirli kanda bulunan karbondioksit ve havada bulunan oksijen işte burada yer değiştirir. Ve kirli kan alveollerde temizlenir. Aldığınız her nefesin kanınızı temizlemesini sağlayan sistem, toplu iğne ucu kadar küçük bir baloncuğun içinde kuruludur. 300 milyon baloncuğun göğsünüzün içine yerleştirilmiş olması ve bu baloncukların görevlerini her an yerine getirmeleri Allah'ın benzersiz yaratma sanatının bir delilidir. Şimdi bir toplu iğne ucu kadar küçük olan alveolleri biraz daha yakından inceleyelim ve Allah'ın yaratma sanatının kusursuzluğuna bir kez daha şahit olalım. Alveoller her nefes alışta biraz genişler. Nefes verişte tekrar eski haline döner. Alveollerin iç yüzeyi alveol sıvısıyla kaplıdır. Bu sıvıda bulunan su molekülleri yüzey gerilimi oluştururlar. Yüzey gerilimi su moleküllerinin birbirlerini çekmeleri sonucunda oluşan bir kuvvettir. Ve alveol sıvısındaki su moleküllerinin oluşturacağı yüzey geriliminin de alveolleri içeri doğru çekmesi gerekir. Dolayısıyla normalde her nefes alışta içeri çöken alveolleri tekrar açmak için hem büyük güç harcamamız hem de büyük acı çekmemiz gerekir. Ama büyük bir rahatlıkla nefes alınız. Peki bunun sırrı nedir? Bu sorunun cevabını araştıran bilim adamları, yaptıkları araştırmalar sonucunda çok önemli bir yaratılış mucizesiyle karşılaştılar. 300 milyon alveolün her birinin içine insana hizmet etmesi için birer görevli yerleştirilmiştir. Bu görevlinin ismi tip 2 hücredir. Tip 2 hücreler sürfaktan isimli son derece özel bir madde üretir ve bu maddeyi alveolün iç yüzeyine yayarlar. Sürfaktan suyun yüzey gerilim kuvvetini düşürmek için özel olarak tasarlanmış bir moleküldür. Bu molekül sayesinde alveolün içine çökmesi engellenmiş olur. Bu noktada dikkatli bir şekilde düşünmek gerekir. Tip 2 hücre gözü, kulağı, beyni ve düşünme yeteneği olmayan gözle görülemeyen bir canlıdır. Peki bu canlı alveollerin yüzey gerilimi yüzünden içlerine çökeceklerini nereden bilmektedir? Ekranda sülfaktan maddesinin kimyasal formülünü görüyorsunuz. Bu formül suyun yüzey gerilimini ortadan kaldırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Gözü, kulağı, beyni olmayan tip 2 hücresine sülfaktan maddesinin kimyasal formülünü kim öğretmiştir? Bütün ömrünü bu maddeyi üretmeye niçin adamaktadır? Bu hücre vücudun bir başka yerinde değil, yalnızca sülfaktan maddesinin gerekli olduğu bölgede alveolün içinde yaşamaktadır. Örneğin kulağın veya kalbin içinde değil, yalnızca olması gerektiği yerde alveollerin içinde bulunmaktadır. Onu alveolün içine kim yerleştirmiştir? Bu soruların sayısı alveolleri incelemeye devam ettikçe daha da artar. Çünkü alveollerin içinde fedakarca görev yapan tek hücre tip 2 hücreler değildir. Alveollerin içine başka görevliler de yerleştirilmiştir. Örneğin makrofajlar. Üst solunum yollarındaki güvenlik önlemlerini aşan herhangi bir yabancı madde akciğerlere ulaşırsa alveoller için büyük bir tehlike oluşturur. Makrofajlar alveole giren bu yabancı cisimleri hemen yutar ve böylece sağlığımızı korurlar. Peki makrofajlara ömür boyu alveollerinizin içinde fedakarca nöbet tutturan ve sağlığınızı koruma görevi veren kimdir? Bu ve buna benzer soruların tek bir cevabı vardır. Makrofajları, tip 2 hücreleri, içinde bulundukları alveolleri ve alveollerin mükemmel tasarımını, bronşları ve akciğerleri yaratan Allah'tır. Allah'ın yaratma sanatı kusursuz ve benzersizdir. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur. İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O her yaratmayı bilir.
Evet Cihat Bey, hep birlikte seyrettik evet, sistemi maşallah mükemmeliyetini. Evet. Neler söyleyeceksiniz, tabii detaylarını sizden dinleyelim. Evet.
Şimdi burada o zaman ayette de Allah'ın bize buyurduğu gibi orada Allah'ın gücünü takdir etmek düşüyor bize.
Evet.
Yani onaylayacağız, takdir edeceğiz. Bir bilim adamına düşen görev bu sistemi gördükten sonra tabii ki sebebini, nedenini, niçini de düşünmektir.
Evet.
Yani agnostik olmak, hiçbir şeyi işte sebebini düşünmemek, kimseye bir şey getirmez, kendi kendini kandırmak olmuş olur.
Evet.
Şimdi burada çok üstün bir tasarım var, üstün bir yaratılış var. Hücrelerinize oksijen ihtiyacı lazım, onun için akciğer oluşmuş. Akciğerin milyonlarca böyle detayı var, olmazsa olmaz detaylar. İşte siliyalar bir tanesi.
Evet.
Az önce VTR'de izlediğiniz o sülfaktan maddesinin tip 2 hücrelerince üretilmesi. Başka hiçbir yerde böyle bir şey yok. Gözümüzde sürfaktan maddesi üretilmiyor. Ama yalnızca ve yalnızca alveollerin içinde. Yani olması gereken yerde.
Olması gereken yerde, evet.
Bu tesadüf hiçbir şekilde olmadı.
Bunu hiçbir şekilde yani kendi kontrolümüzde üretemeyiz. Yani pardon, akciğerimizin içinde böyle bir madde üretelim, İşte orayı kontrol altında tutsun diye böyle bir şey kendi başımıza akıl edip
en aklı başında düşünün. Profesör olsun ya da işte kimya profesörü olsun, tıp profesörü olsun. Diyebilir mi? Ben sülfaktan üreten hücreler şu anda orada olsun, burada olmasın. Evet. Değiştirebilir mi yerine?
Hadi diyelim ki öyle bir maddeyi, ismini koymadan öyle bir maddenin orada gerekliliğini düşündü diyelim. Onu kendi bünyesinde üretmesi imkansız. Değil mi?
Onun gerekliliği bir defa bilmesi gerekiyor.
Evet.
Hiç yoktan. Yani zaten insan hayatı mevzu bahis olmaz.
Tabii.
Daha
tabii.
İlk insanla itibaren bakın bunun da olması gerekiyor.
Evet, çünkü çok ufak bir ayrıntı ama
var olması gerekiyor.
Aynı anda var olması
aynı
gerekiyor.
Aynı anda yaratılmış olması gerekiyor. İnsan hiçbir şekilde olamaz. Darwinistler ne diyorlar? Tesadüfen oldu diyorlar. Ya da diyorlar tesadüf demek istemedik. Doğal seleksiyon vardır. O bilinç midir? Doğal seleksiyon yapar. Yani
ama daha öncesinde gelişmemiş, yani bu aşamaya ulaşmamış sistemler şu anda bilim dünyasının elinde böyle bir sistem yok.
Yani onların söylemesine göre şöyle olması lazım. Önce işte bronşlar oluşacak. Hı hı. Evet, sonra işte hücrelere oksijen ihtiyacı bir şekilde nasılsa karşılanıyorsa o arada alveoller de oluşacak. Ondan sonra birbirlerinin oluşmasını bekleyecekler milyonlarca yıl içinde. İşte burnumuz oluşacak. Yani bunu böyle birbirini beklemelerine
oksijen çok oksijen hayati bir şey.
İçinde zaten hücreler ölmeye başlıyor.
Çok hayati bir şey yani.
Bin milyonlarca yıl, yani dakikalar, saniyeler burada çok önemli. Hı hı. Tesadüfe yer yok.
Çok muhteşem bir sistem. O zincirin halkalarından herhangi biri eksik kaldığı zaman o sistem komple çöküyor.
Evet, biz bunu zaten görüyoruz. Hı hı. İşte yeni doğan bebekler oluyor. Bakın sulfaktan maddesi doğuma bir ay kala üretilmeye başladı, biliyor musunuz? Yani bebek tam da bütün sistemleri gelişmiş olarak dış dünya ortamına hazırlanıyor ya,
evet,
anne karnındayken. Tam bir ay kala zamanı geldiği zaman üretilmeye başlanıyor ve alveoller o yüzey gerilimiyle uygun halde şişik duruma getiriliyor. Dış ortamda sanki duvar doğmaz, havayla rahatlıkla şişsin, doğsun diye. Havayla doğsun bebek diye, akciğerleri. Hazır hale getiriliyor.
Diye, evet.
Bazen ne oluyor biliyorsunuz, bebekler erken doğuyor. Bir ay erken doğuyor, iki ay erken doğuyor, prematür doğuyorlar, yani gelişmemiş bir şekilde doğuyorlar. İşte bu bebeklerde sulfaktan maddesi olmuyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Nefes almada zorluk oluyor.
Zorluk çekiyorlar.
Nefes alamıyorlar. Bunların hemen güçlü bir şekilde basınçlı bir hava takviyesiyle hayatta kalmaları ancak sağlanabiliyor. Yok, bu da yoğun bakım şartlarında ancak sağlanabilen bir şey. Üniversite hastanelerinde, tam teşekküllü hastanelerde olması mümkün olan şeyler, cihazlar. Ancak onlarla pozitif basınç deniyor. Onlarla ciğerler güçlü bir şekilde şişiriliyor, pompalanıyor. Bakın o basınca biz maruz kalsak yani nefes kaçmaya çalışırız. Öyle çok rahatsız edici bir basınçtır o da. Bu basınçla akciğerler, o alveoller şişirilmeye çalışılır. Suni olarak.
Evet. Az önce balon örneğinde verdiğiniz gibi zor bir şişme gerçekleşeceği için ancak bir belli bir basınç gerekiyor.
Eğer kırsal kesimde böyle bir bebek doğmuşsa zaten yaşam, eğer hastaneye yetiştirilemezse zaten ölüyorlar. Kaybediliyorlar.
Evet.
Bakın ne kadar tek bir detay, tek bir tıp 2 hücresinin eksikliği, başka bir yerde de olsa anlamı yok. Anladım. Yalnızca o varsa da orada değilse de yine de insan hayatı mevzubahis olmuyor.
Tam olması gerektiği yerde ve olması gerektiği zamanda.
Evet.
Yani bunu insanın hiçbir şekilde kontrol edebilmesi mümkün değil. Düşünsenize, hamile bir bayan böyle bir şeyi kendi bebeği için nasıl düşünüyor? Kendisi için yapamaz ki bebeği için yapsın.
Ya da çocuğuna işte seni ben yaptım diyen insan ne kadar gülünç duruma düşüyor, öyle değil mi?
Yani, evet.
Yani burada hiçbir müdahalesi yok insanın.
Tabii.
Ne o spermle yumurtanın bir araya gelmesindeki mekanizmalar insanın kontrolünde. Hı-hı. Ne sonraki aşamalar, işte hücrelerin özelleşmesi, hep anlattık onu da Doktor Bey'le de. Daha sonra işte kemiklerin oluşması, işte kemiklerin işte belli atomları seçmeleri, kalsiyum biriktirmeleri.
Evet.
Bakın başka bir şeyi de kalsiyum biriktiriyor.
Tabii yani kalsiyum biriktiriyor. Evet, kalsiyumu tanıyıp onu biriktiriyor.
Evet, mesela. Veya işte ya hiçbir şekilde tesadüf söz konusu değil. En sonunda da bakıyorsunuz böyle bir ayrıntı, böyle ayrıntılar, milyonlarca, milyarlarca ayrıntı var. Bilim bu şekilde Allah'ın yaratılışını keşfetmiş oluyor.
Evet, evet.
Bize kanıtlamış, göstermiş oluyor. Ve kesin delillerle biz öğrenmiş oluyoruz Allah'ın varlığını.
Evet.
O yüzden bir ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah'tan en çok, şeytandan Allah'a sınırım, Allah'tan en çok ilim sahipleri korkar diye Allah buyuruyor.
Çünkü o yaratılışın mucizesini bilim...
Öğrenen, detaylı olarak araştıran insanlar hayret ediyorlar.
Evet.
Ve onu asla başka bir şekilde Allah'ın yaratması dışında asla mümkün olamayacağını anlıyorlar. Öyle değil mi?
Yoksa yani iddia edildiği gibi rastlantısal veya deneysel sonuçlarla bu mükemmellikte bir sisteme ulaşılmış olsa fosillerde, insan veya hayvan fosillerinde ulaşılırdı böyle bir kalıntılara. Yani daha önceki programlarımızda da konuşuyoruz.
Yarım işte, akciğer yok.
Tabii yani hani gözlerin aynı yerde olması, kulakların aynı yerde, evet. O sistemlerinin mükemmel çalışması değil mi? Hani belli bir evrim olsaydı, hı hı. Yani gözümüzün biri burada olup öbürü ensemizde, evet. Allah korusun olabilirdi yani.
Biri yukarıda, biri biraz aşağıda olurdu.
Tabii, tabii, tabii olabilirdi yani. Hani öyle bir şey yok, öyle bir gelişim yok. Yok.
Mesela yarım akciğer yok. Akciğerden söz ediyoruz, hı hı. Burada. Yarım burun yok.
Evet.
Hepsi tam olması gerektiği gibi birbiriyle düzenli, organize bir şekilde kusursuz, hı hı. Bir uyum içinde çalışan sistemler bunlar.
Evet.
Kalp bakıyorsunuz akciğerle beraber çalışıyor. Şimdi akciğer olsun, kalp olmasın bir anlamı yok.
Bir anlamı yok.
Çünkü evet. Oradan geçecek olan kan akımını kalp sağlıyor, pompalayarak devamlı sürekli. Tabii. Damarlar olmasa istediği kadar akciğer olsun, evet. Kalp olsun yine bir anlamı yok.
Hiç anlamı yok.
Beyin olsun ama işte akciğer olmasın yine bir anlamı
yine
yok.
Yine bir anlamı yok.
Yani bir tanesi eksik olsa böbrekler, hı-hı. Böbrekleri de bahsedeceğiz önümüzdeki programlardan, hı-hı. İnşallah Allah nasip ederse.
İnşallah.
Bakıyorsunuz yine bir anlamı yok. Evet. Böbreklerin içindeki tek bir yapının eksikliği, onu da göreceğiz. Tabii. Tek bir atomu yanlış seçmiyor. Bakın nelere mal oluyor, onları da göreceğiz.
Evet. Yani bir bırakın hani bir organımızın eksikliğini, o organımızın içindeki sistemde en ufak bir ayrıntının eksikliği bile hayati kayıplara veya çok ciddi rahatsızlıklara, evet. Sebebiyet verebiliyor. Evet. Yani bu nasıl mükemmellikte, bakın, bir sistem Allah, olduğunu ortaya koyuyor.
Cenab-ı Allah çok basit de yaratabilirdi. Tabii. Bu kadar kompleks sistemler koymayabilirdi karşımıza. Ama bu şekilde Allah bize yaratma sanatını gösteriyor.
Tabii ki.
Sonsuz ilmini gösteriyor.
Evet. Evet.
Mesela devam edelim. Mesela akciğerler göğüs kafesinin içinde dedik. Hı hı. Ve bunlar şişiyorlar.
Evet.
Nasıl şişiyorlar? Bunların şişmesini sağlıyor. Akciğerin kendine ait bir şeyi yok, bilinci yok. Kendi kendini kontrol eden bir sistem hiç değil. Bakın şöyle, çok dolaylı mekanizmalarla akciğer şişiriliyor ve söndürülüyor. Havayla doldurulup hava içindeki hava sonra boşaltılıyor. O da şöyle, diyafram denen bir kasımız var. Hı hı. Göğüs kafesini karın boşluğundan ayıran, ortadan geçen bir kastır bu. Bu kas 4-5 saniyede bir kasılarak, 4-5 saniyede bir sonra gevşeyerek akciğerlerin havayla dolup şişmesini sonra da boşanmasına sebep oluyor. Hı hı. Aynı şekilde kaburgalarımız biliyorsunuz aralarında kaslar vardır. Çok ince bir şekilde döşenmiş, hassas bir şekilde. Hı hı. Bu kasların da kasılmasıyla akciğerlerimiz hacim olarak küçülür, içindeki hava boşaltılmış olur. Bu kasların genişlemesiyle akciğerler havayla dolmuş olur, doğru, genişler. Evet. Evet. Pardon, tersini söyledim. Kasıldıklarında göğüs kafesi genişlemiş olur.
Genişlemiş olur.
Havayla şişer, hı hı. Ciğerlerimiz. Gevşediklerinde havayı boşaltmış oluruz. Ama akciğerler, bakın, göğüs kafesinin içinde hiçbir yere tutunmazlar. Yani burada başka bir harika tasarımla karşılaşıyoruz. Harika, hı hı. Bir yaratılış gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Mucizevi bir sistem. O da şöyle. Akciğer göğüs kafesinin içinde vakum bir ortamda tutuluyorlar. Göğüs kafesinin içine, göğüs kafesinin duvarına aşağıdan ve kenarlardan her yerden yapışmış bir şekilde duruyorlar. Negatif bir basınç oluşturulmuş. Vakum bir sistem var. Ve bu şekilde kaslar göğüs kafesi genişledikçe akciğerler havayla doluyor. Göğüs kafesi küçüldükçe akciğerler de içindeki havayı dışarıya doğru veriyor. Hı hı. Bunu kontrol eden sistem neresi? Beynimizde. Bu sefer beyindeki mekanizmalar devreye giriyor. Bakın. Hepsi birbiri için çalışan sistemler. Beyinde kanımızdaki asidite değerini, yani asitlik değerini, işte baz ya da asit diye pH ölçümü vardır ya. Hı hı. Bakın, evet. Bu kimyada, evet. Çok detaylı bir bilgiyi gerektiren bir şeydir. Detaydır. Kanımızın aside mi kaydı yoksa baza mı kaydı? Asitlik değeri beynimizdeki bazı hücreler, bir grup hücre tarafından, beyin sapındaki bir grup hücre tarafından ölçülür. Yani tahlil edilir. Bu üstün laboratuvarlarda, gelişmiş laboratuvarlarda yapılabilecek bir, evet. Tahlildir. Evet. Tabii ki malumunuz. Hı hı. Bu beyinde devamlı surette yapılır. Ve eğer kanımız asite doğru kayıyorsa, yani pH'si, yani küçülüyorsa, pH değeri küçülüyorsa, asite doğru kayıyorsa, o zaman göğüs kafesindeki kaslara ve diyaframa emir gönderilir. Daha sık aralıklarla kasılıp gevşemeleri emredilir. Bu bizim tamamen kontrolümüz dışında.
Tamamen kontrolümüz dışında.
Ben ne kanımdaki pH değerini ölçmeyi bilirim. Bunu ölçmeyi akledebilirim. Ya da bunu ölçecek mekanizmaları geliştirebilirim.
Böyle bir şey zaten söz konusu değil. Hissedebilmeniz zaten yok. İşte kanımda asite kaçtı ya da baza kaçtı. Ben bunu dengelemeliyim.
Kimse anlayamaz bunu.
Anlayamaz.
Bakın Allah'ın rahmetiyle yaşam buluyoruz, hayat buluyoruz. Allah'ın bize hay sıfatı var. Allah'ın hayat verme sıfatı var. Bize can vermesiyle biz hayatta kalıyoruz. Allah'ın dilemesiyle bu sistemlerden biri iflas etse, biri durdurulsa, Allah'ın yine emriyle olabilir o da yine ancak. Allah'ın emriyle durdurulsa biz tabii ki nefes alıp veremeyiz, ölürüz.
Tabii bütün sistem alt üst olur.
Evet, istediğiniz kadar vücudunuzun diğer bütün organları normal çalışıyor olsun.
Evet.
Tek bir başka
özel rahatsızlıklar da var. İşte solunum borusu
solunum
yetmezliğinde ciğerlerde farklı rahatsızlıklar meydana geliyor. Çok ciddi rahatsızlıklar bunlar.
Evet. Bakın o negatif basıncın olması bile, yani vakum sisteminin olması bile benzersiz bir yaratılış örneği.
Evet.
Şimdi nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela bir trafik kazası oluyor. Göğüse giren herhangi bir yabancı bir cisim hemen akciğerlerdeki o negatif basınç ortamı, vakum ortamını dışarıdaki havayla eşitliyor. Vakum sistemi bozuluyor ve akciğerlerimiz sönüyor. Ölüm gerçekleşiyor. Solunum yetmezliğinden insan ölüyor.
Evet.
Tek bir kaza, bakın tek bir kazadan bahsediyorum. Nefesimizin göğüs kafesinin içine girecek herhangi bir sert cisim. Akciğerin sönmesiyle sonuçlanıyor ve hayat asla mümkün olmuyor. Ölüyor insan. Dakikalar içinde ölüyor.
Çok çok mucizevi bir sistem.
Evet.
Ve insan hakikaten daha da detayını öğrendikçe hayretlere düşüyor ve Allah bize böyle bir şey, böyle bir beden bahşettiği için
Allah'a çok şükretmek lazım.
Şükretmemiz gerekiyor.
Yani her detayda Allah'ın gücünü takdir etmek lazım. Allah'a şükretmek lazım. Allah'ı yüceltmek lazım. Tesbih etmek lazım.
Kesinlikle.
Allah o yüzden Süphan, her türlü eksiklikten münezzeh. O yüzden Süphan Allah diyoruz zaten.
Biraz da evet, yani bu insandaki solunum sistemine ekleyeceklerimiz...
Evet, başka bir detay hemen söyleyeyim yine. Akciğerler tabii bu negatif basınç ortamında göğüs kafesiyle yapışık ortamda dedim. Peki şişik sönerken belli aralıklarla dakikada 4-5 saniye için devamlı gerçekleşiyor. Dakikada yaklaşık 20 defa nefes alıp veriyor insan bu şekilde. Hiç farkında olmadan. Peki bu akciğer dokusu göğüs kafesine sürtüne acaba hasar görüyor mu? Görmüyor. Bunun da önlemi alınmış. O boşlukta belli bir miktarda, belli bir kayganlıkta, lazım olması gereken miktarda, özel bir sıvı üretiliyor. Kaygan bir sıvı. Ve akciğerlerin göğsün iç ön duvarıyla sürtünerek hasar görmesi engellenmiş oluyor. Kayganlık kazandırmış
oluyor.
Bu da yine üstün bir yaratılış.
Tabii ki.
Bu da yine tesadüfler olabilecek bir şey.
Değil yani.
Söz aslında konusu bile yine değil. Bir akıl ürünü, yine bir yaratılış gerçeği.
Evet.
Başka bir ayrıntı. Sonuçta bütün bu ayrıntılar başka birçok ayrıntı da var. Onlara da girebiliriz ama yani insanın aklında kalabilecek şeyler bunlar genellikle. Ve Allah'ı gerektiği gibi anlayıp gücünü takdir etmek için bir tanesi bile yeterliyken
tabii
bakın
ki.
Yüzlercesi var. Evet. Bu daha başka detayları da ben bunları tabii tıp kitaplarından da biliyorum. Detaylarını biliyorum. Ama Harun Yahya'nın, Sayın Adnan Oktar'ın İnsan Mucizesi adlı kitabından özetledim size buraya kadar anlattığım şeyleri.
Hemen hatırlatalım bu arada siz söylemişken harunyahya.org
ve
harunyahya.net sitesinden de izleyicilerimiz ulaşabilirler.
İndirebilirler, download edebilirler ücretsiz olarak.
Ücretsiz olarak.
Yakınlarına da tavsiye edebilirler, yakınlarına da verebilirler. Hiçbir şekilde bir telif hakkı asla istemiyor Sayın Adnan Oktar. Hatta bununla ilgili VTS'inde izlediğimiz belgeseli de yine indirebilirler. Bilgisayarlarından da seyredebilirler. Tamamen ücretsiz olmak üzere.
Evet. Bu hatırlatmadan sonra ayrıntılar, evet, çok ben de merakla sizden dinliyorum da ekleyebileceğimiz başka ayrıntılarımız varsa, reklama da çok az bir süremiz kaldı. Hemen diğer canlılarda burada da hem fosilleri, evet, hem resimleri de var.
Şimdi dedik yarım canlı yok dedik, yarım akciğer, evet, yok. Yarım uzunlu insanlar çıkmıyor karşımıza ya da işte tesadüfler sonucu böyle başka yarım organlarıyla ortaya çıkmış sakat fasüller çıkmıyor, hı-hı, karşımıza. Hı-hı. Ne insanlarda ne hayvanlarda. Evet. Ama tam çıkıyor. Mesela bunlardan bir tanesi çok ilginçti. Bir böcek mesela ele alalım. Yusufçuk böceği var. Bakın onun fosilini getirdim ben size. Bu bir Yusufçuk fosili. Kamera uzun yapabilirse.
Şöyle hadi.
Biliyorsunuz Yusufçuk böceği şöyle, dört kanatlı bir böcek.
Şöyle de göstereyim. Evet. Parlama yapar mı bilmiyorum ama şöyle bir.
Bakın fotoğraflarda gördüğünüz canlı bugün yaşayan örnekleri. Elinde tuttuğum taşın üzerinde kalmış olan izi ise 125 milyon yıllık örneğine ait bir iz, fosil. 125 milyon yıl önce Yusufçuk neyse bugün de tıpkı aynı olduğunu, evet, görüyoruz. Hiçbir değişim olmadığını görüyoruz.
Hiçbir değişiklik yok. Doğru söylüyorsunuz. Evet, hiçbir.
Bakın Brezilya'da bulunmuş bir fosildir bu. Böyle fosillerden yüzlercesi var. Yani 250 milyon adet olduğunu hep ifade ediyoruz. Hı-hı. Yani bundan binlerce, on binlerce Yusufçuk fosili bulabilir insanlarımız. Müzelerde de görebilirler. Hatta internette belli müzeler bunları satıcı da sunuyorlar. Hı hı. Fazla olan envanterlerindeki fazla fosilleri de yine sertifikalarıyla beraber satışa sunuyorlar. Özel koleksiyonerler bunları toplayabiliyorlar rahatlıkla. Ama tek bir ara geçiş formu hiçbir şekilde bulamıyorsunuz.
Hiçbir şey yok. Hatta yani tamamen aynı.
Evet, girsinler internete merak edenler.
Evet.
Bir ara geçiş formu var mı? İşte özel koleksiyonuma katayım diye merak eden evrimci arkadaşlarımız varsa böyle. Hı hı. Hala ikna olamamış evrimin var olduğunu hala zanneden vatandaşlarımız varsa tabii,
evet,
bütün bu anlattıklarımıza rağmen girsinler, araştırsınlar, almaya çalışsınlar, yok. Ama ne var? Milyonlarca yaratılış gerçeği örneği var bu şekilde. Hı-hı. Şimdi Yusufçuk çok önemli.
Cihat Bey, Yusufçuk hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Sistemi üzerine sizin bilgilerinizi aktarmaya devam edeceğiz. Ancak arkadaşlarım uyarıyorlar, kısa bir reklam arası, tabii, vermemiz gerekiyor. Hı-hı. Reklamların ardından Sayın Adnan Oktar da ilerleyen dakikalarda ve Sayın Doktor Oktar Babuna da ilerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacaklar. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın efendim. Evet sayın seyirciler, kısa bir aranın ardından programımız tüm hızıyla devam ediyor ve Sayın Doktor Oktar Babuna da aramıza katıldı. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Bir bağlantı vardı İngiltere'yle. Sanırım o yüzden aramıza biraz rötarlı bir şekilde katıldınız.
Evet, Adnan Bey'in bir radyo konuşması vardı. Maşallah dünyanın her tarafından kitapları okunuyor, takip ediyorlar. Bütün Müslüman dünyası, biz konferanslarda verdiğimiz için çok iyi biliyoruz. Maşallah çok büyük bir ilgi var. Allah razı olsun, 300'den fazla eseri bütün dünyada okunuyor.
Hı hı. Evet, reklama girmeden önce solunum sistemini biz daha öncesinde konuştuk. Ve Yusufçuk böceğinin sistemine gelmiştik. Ve Cihat Bey, buyurun.
Ben ondan. Hı hı. Şimdi Yusufçuk böceği burada gördüğü gibi 125 milyon yıl önce neyse bugün de aynı, hiçbir değişim, evet, olmamış arada, görüyorsunuz. Hı. Bunu niye özellikle gösterdim? Şundan dolayı, 125 milyon yıl önceki sahip olduğu teknolojiyi inceleyelim. Bugün de aynı teknolojilere sahip Yusufçuk böceği. Bakın neler. Bir defa üstün bir manevra kabiliyetine sahip. Hı hı. Allah'ın ona bahşettiği bir yaratılış gerçeği olarak karşımıza çıkıyor bu. Şöyle ki çapraz olarak yerleştirilmiş dört tane kanadı var. Ve bununla öylesine büyük bir manevra kabiliyetine sahip ki karşıdan çok hızlı gelmekte olan bir araç diyelim, araba çok hızlı bir şekilde yön değiştirebiliyor. Çarpmadan kurtulabiliyor. Yani bunu nasıl yapıyor diye bakıldığında, bakın Sikorsky denen bir helikopter firması var biliyorsunuz.
Evet.
Sikorsky firması bu üstün manevra kabiliyetinden dolayı bu projeyi inceleme altına almış ve ya havada yaptığı manevraları bilgisayar ortamına indirgeyerek IBM firması, bilgisayar firmasının da yardımıyla kompütür ortamında değerlendirmişler ve hareketlerini, manevralarını kendi helikopterleri üzerinde uygulamaya koymuş durumdalar. Ve bugünkü Sikorsky helikopterleri de 125 milyon yıl önceki ve bugün de hala aynı teknolojilere sahip bir böceğin hareketleri taklit edilerek şu anda ortaya çıkmış durumda. En üstün helikopterler biliyorsunuz Sikorsky'ler. Bakıyorsunuz doğadaki bir yaratılış örneği örnek alınarak yapılmış.
Bir de saatte 50 kilometre gibi bir hızda uçabilen bir böcek.
Yani. Evet. Saatte 50 kilometre hıza ulaşıyor. Bakın 50 kilometre çok yüksek bir hız. Şundan dolayı şöyle bir karşılaştırma yaparsak insanların kafası daha iyi canlanır. 100 metre koşucuları var insanlardan biliyorsun. Onların en fazla ulaşabildiği hız 39 kilometre saat hız.
Evet, yani 50 kilometrelik hızı oradan
50 kilometre saat hızı çok hızlı bir şekilde bir şekilde ulaşabiliyor.
Evet.
Jiroskop kullanıyor. Yani ufka göre hep ayarlıyor bir çizgi gibi böyle gözlerinin önünde. Evet. Sürekli olarak başını ufuk çizgisinde tutuyor ama vücudu değiştiği halde ve dengesi hiçbir zaman kaybetmiyor. Çünkü o kadar yüksek süratlerde uçtuğunuz zaman sağa sola çarpabilirsiniz. Yani dengeniz bozulabilir değil mi? Havada inişler, çıkışları düşünün. Hiçbir şekilde bozulmuyor jiroskop sistemi sayesinde. Şimdi bu belli ki onun üzerinde Allah'ın yaratılmasının bir tecellisi çok açık.
Evet.
Çünkü yani o kadar mükemmel sistemler ki hiçbir şekilde o süratle uçarken dengesini kaybetmiyor. Çok süratle uçuyor, uçuşu mükemmel. Şimdi ben size şöyle bir örnek vereyim. Sineklerin uçuşu. Sineklerin uçuş teknikleri var. Saniyede 1000 kere kanat vurabiliyorlar. Bunu taklit etmeye çalıştılar. Yani araştırma yapıp dünyanın en iyi laboratuvarlarında dan birisi Max Planck teknik laboratuvarları Almanya'da sineklerin uçma tekniğini filme alarak böyle çok özel tekniklerle çekip nasıl uçtuğunu öğrenmeye çalıştılar. O kadar kompleks hareket yaptıkları ortaya çıktı ki Yusuf Çukış'ın da mesela dört kanatla birden uçuyor ya.
Evet.
Son derece kompleks şeyleri var. Böyle menteşe gibi kanatlarını kapatıp açmıyorlar. Çok kompleks hareketler yapıyorlar ileriye geriye doğru. Hava turbulansı oluşturuyorlar. Kanadını o hava turbulansını içine sokuyormuş ki böylece %40 enerji sağlıyor. Bunu yapmasa uçamıyor.
Uçamıyor.
Evet. Yani bu ya tamamen varsa olabilen, çalışabilen bir sistem en ufak bir eksikliğinde olmuyor. Bakın şimdi saniyede 1000 kere kanat çıkmak insan hayal bile edemez bunu. Siz mesela kollarınızı açıp kapayın mesela saniyede kaç kere yapabilirsiniz? En fazla bir kere.
Bir kere.
Hadi bilemediniz çok hızlı yapıyorsa iki kere yapsın.
En fazla evet.
Bir de bunu unutup devam ettiği zaman kasları yanar insanın. Tabii. Çünkü çok büyük yüksek miktarda ısı üreteceksiniz. Ama sinek bunu saniyede 1000 kere yapıyor. Bildiğiniz gibi havada çok keskin hareketler yapabiliyor sağa sola. Tavana konabiliyor mesela
tabii,
böyle
tabii,
değil mi?
Tabii.
Tamamen ters dönüyor tavana konuyor. Duvara konuyor.
Evet.
Çok seri hareketler
sınırsız
yapabiliyor.
Sınırsız bir hareket kabiliyetine sahip.
Evet. Nasıl ayarladığını bir düşünün. Saniyede 1000 kere kanat çırparken manevrayı nasıl yapıyor? Yani nasıl yapıyor? Kanatlarında evet. Öyle bir değişiklik meydana getiriyor ki. Ama saniyede 1000 kere çırptığı kanatlarında düşünün. Ya bunu hayal etmesi bile zor.
Tabii bir de şimdi hava şartlarını düşününce hani bunu durağan bir havada yaptığı gibi rüzgarlı bir havada da yapıyor.
Karşısına çıkan bir engelden hemen kendini kurtarabiliyor.
Tabii.
Şimdi yüzüçük böceğinde şöyle bir sistem keşfedilmiş, anlaşılmış. O da şu. Oktar Bey'in bahsettiği gibi jiroskop sistemini kullanıyor. Nasıl bir şey? Gözünün hizasında bir çizgi var. Gözünün, iki gözünün hizasında. Ve ufuk çizgisiyle devamlı surette bu çizgiyi sabit tutmaya çalışıyor. Yani vücudu hareket etse de baş kısmı sabit.
Evet.
Ufuk çizgisiyle sabit olarak kalıyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü pilotlar biliyorsunuz çok üstün manevralar yapabiliyorlar jet uçaklarıyla. Ama o jiroskop aletiyle yani konumunu çok iyi oturtamazsa pilot uçağın kontrolünü kaybediyor ve uçak düşüyor bu yüzden. Yani uçak düşmenin sebebi genellikle bunlar olmuş oluyor.
Evet.
Gözleri kararıyor, başka şeyler yaşanıyor gel etkisiyle vesaire. Ama hep o jiroskopla ufuk çizgisini kafasını ona göre ayarlaması ve konumunu üç boyutlu uzay ortamında kendi konumunu bilmesi gerekiyor pilotun. Düşmemek için. İşte 103 böceği zaten bu teknolojiye sahip. Bunu yapıyor.
Evet ve yani var olduğu günden beri
evet, bunu 125 gibi milyon yıl öncesine kadar gidip biz bu sistemin hala var olduğunu görebiliyoruz. Belki daha eski fosiller de vardır bulunursa, çıkarırsa anlaşılır. Ve ayrıca şunu görüyoruz. Baş kısmıyla gövde kısmı arasında tüyler hareket ettikçe, yani gövde baştan ayrı olarak hareket ediyor dedim ya. Hı hı. Hareket ederken tüyler, şuradaki tüyler, boyundaki tüyler beyne sinir iletisi götürüyor. Ve vücudun o sırada hangi konuda bulunduğunun bilgisi gitmiş oluyor. Yani kafa jiroskop gibi ufuk çizgisini sabitlerken bedenin hangi konuda olduğunu da yine beyin biliyor. Devamlı onun bilgisi gidiyor kendisine. Bu şekilde asla konumunu
kaybetmemiş
oluyor. Oluyor. Bunun bilgisi devamlı kendisine ulaşmış oluyor. Şimdi bu çok üstün bir teknoloji bunu uyguladığı. Çok akıl gerektiren bir tasarımla karşı karşıyayız burada. Bir çözümle karşı karşıyayız. Bunu hiçbir şekilde tesadüfen olamayacağı ortada. Bu ancak benzersiz yaratma sahip özelliğine sahip olan yüce yaratıcı ya Rabbimizin yaratmasıyla ancak böyle bir şey mümkün olabilir. Evet. Allah yanlış evet. Belirli bu.
Allah bütün eksikliklerden münezzeh. Allah tasarlamaz, plan yapmaz. Bu insana ait eksiklikler bunlar. Mesela Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. Onun ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü haktır. Allah bütün sonsuz hayatımızda bizim tek bir an olarak yaratmıştır ve olmuş bitmiştir. Bütün bu hayvanların, canların mükemmel yapıları, doğadaki mükemmellik, mükemmel dengeler, dünyanın güneş etrafındaki dönüş şeyinden tutun, orbitinden tutun, galaksilerin yapıları, bu Big Bang'de yaratılış, yoktan var ediş, hepsi Allah sonsuzlukta, ebediyette, inşallah Allah evveldir ve ahirdir. Ol demesiyle tek bir anın içerisinde, saniye bile değil, tek bir anın içerisinde hepsi olmuş ve bitmiştir.
Bakın ayrıca Yusufçuk'un gözleri de çok önemli. Bir tane, iki tane gözü yok. Kaç tane gözü var bir tahmin edin.
4.
Hayır.
Daha mı fazla?
Tamı tamına 30 bin tane gözü var.
30 bin tane.
30 bin tane gözü var. Hepsi başka bir açıdan değerlendiriyor. Etraftan görüntüleri alıyor. Ve 30 bin tane gözle her açıdan gelebilecek tehlikelere karşı beyni
sinyal
haberdar veriyor. Olmuş evet. Oluyor. Buna karşı önlem almış oluyor.
30 bin tane gözü.
30 bin tane gözü var. Ve çok net bir görüntü elde etmiş oluyor bu şekilde. Bu tesadüfen olabilir mi?
25 milyon yıl önce
25 milyon yıl önce de 30 bin tane gözü vardı. Hı. Şimdi de aynı şekilde 30 bin tane gözü var.
Hiçbir ne evrim var, ne en ufak bir değişiklik var. Zaten sistemin değişmesi söz konusu değil. Yani Allah dileseydi tabii ki Allah değişikliklerle yaratabilirdi. Çünkü o da sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Çünkü en ufak bir değişikliğin hala fonksiyon olması, o organın işlemini koruması, hı hı, ancak Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Çünkü sonsuz akıl Allah'ın kesinlikle sonsuz aklıyla olabilir. Bütün ama Allah öyle yaratmamış. Allah ol demesiyle yaratıyor. Allah'ın hiçbir sebebi ihtiyacı yoktur. İnsanların tabii bunu kavraması çok önemli. İşte bazı Müslüman evrimciler bu hataya düşüyorlar. Allah'ın hiçbir sebebi ihtiyacı yoktur. Allah'ın ol demesiyle her şey olur. Kur'an'da da bu şekildedir. Yani değişimle ilgili, evrimle ilgili en ufak bir ifade yoktur Kur'an'da. Tam tersine Allah Hazreti Adem'i yoktan var ettiğini bildiriyor, gökleri ve yeri yoktan var ettiğini bildiriyor, bütün canlıları ol demesiyle yarattığını bildiriyor. Hiçbir şekilde sebebe ihtiyacı yoktur. Sebepleri bizim için yaratmıştır Allah. Bizim için vardır onlar. Allah dilediği zaman bu sebepleri, yani doğada koyduğu mesela kanunları değiştirir, kaldırır. Allah bunların hepsinden münezzehtir.
Ve de yaratmış olduğu canlılarla, başta hani bizler insanlar olmak üzere doğadaki tüm canlılarla adeta her canlı bir delil.
Evet,
çünkü o kadar hepsinin kendine has mükemmellikte bir yaratılışı var ki insanların hiçbir teknolojiyle ulaşamayacağı.
Yeter ki ön yargısız, dogmatik bir bakış açısından tamamen uzak olarak, objektif olarak insanlar evet, etraflarını incelesinler.
Evet.
Şimdi bunun sahip olduğu kanatlar, niye 3 tane kanadı yok da 4 tane
değil
var?
Evet.
Niye tek kanadı yok? Hiçbir anlamı olmazdı. Ne 30 bin tane gözünün bir anlamı kalırdı. Ne o jiroskopla konumunu ortamda, havada belirleme teknolojisini kullanıyor ya, onun bir anlamı kalırdı. Ne o sinirlerin, beyne iletilen sinirlerin bir anlamı kalırdı. Hepsi aynı anda var olmak zorunda. Sindirim sistemi de var olmak zorunda.
Evet.
Solunum sistemi de var olmak zorunda. İşte ayakları, hepsi. aynı anda var
kabiliyetinin o mükemmelliğini sağlamak için o 30 bin tane gözün.
Şimdi helikopteri düşünün. Helikopterin olması. Bir tane pervanesi eksik olsa helikopter uçabilir mi?
Mümkün değil.
Diğer parçalarının bir anlamı kalır mı o zaman? Tabii. İstediği kadar teknoloji evet. Elde donatılmış olsun. Hiçbir anlamı yok.
Hiçbir anlamı yok.
Yani kuyruğundaki en ufak bir tasarım hatası, insanlar sonuçta mühendisler tamam. Tasarlıyorlar. En ufak bir mekanik hata. Zaten helikopter ya düşüyor diyorsunuz. En ufak tabii. bir işte arizada. Vidası gevşemiş olsa vidası gevşeyince zaten helikopter düşmeye yatkın oluyor.
Tabii en ufak bir arıza da evet kötü sonuçlarla evet. Karşılaşıyor.
Böyle bir sistem 125 milyon yıldır süren yaşayan bir sistem. Evet. Ancak Allah'ın yaratmasıyla, sonsuz kudretiyle ayakta duruyor.
Ve çok uzun bir zaman diliminden bahsediyoruz. 125 milyon evet. yıllık bir sistemde. Eğer bu canlı herhangi bir evrim geçirmiş olsaydı bunca zaman diliminde bir farklılık gösterirdi.
Eksiklik olsa aşırı. Zaten uçamaz.
Tabii bakın.
Yarım organları olsa zaten uçamaz. Zaten varlığını sürdüremez.
Evet. Yani hangi fosile baksak
aynı.
Evet, 250 milyon fosil var. Bugün bilim adamlarının elinde yani dünya çapında hangi fosile bakılırsa bakılsın canlılar mükemmel olarak bir anda ortaya çıkıyorlar ve hiç değişmiyorlar. Yani 120 milyon yıl, 300 milyon evet. yıl, 400 milyon yıl, 500 milyon yıl değişmiyor canlılar.
Mesela yani şöyle bir şey var. Bakteri fosili tükenebiliyor.
Evet. Evet. 3.84 milyar yıl değişmiyor. İlk bakteri bu dünya ortaya çıkan fotosentez yapabiliyor. 3.84 milyar yıl boyunca da değişmiyor. Şimdi ne demek bu? Evrim yok demek. Çok açık. Bu birdenbire ortaya çıkıyor. Çünkü ancak böyle bu şekilde olduğu zaman çalışabiliyor. Bütün proteinleri eksiksiz olacak. Proteinler tam doğru dizilişte olacak. Biliyorsunuz hep hesapların üzerinde duruyoruz. Proteinin bir teki bile tesadüfen olamıyor. Oysa canlılarda binlerce protein var. Bakın o mesela Yusufçuk kuşunun o özelliklerini veren binlerce proteini var. Hepsi en mükemmel şekilde şifrelenmiş. Bir tane proteinini alıp harfini değiştirin siz, o protein işlevini kaybediyor. Yusufçuk kırtta bir sakatlık meydana geliyor ve ölüyor.
Ölüyor, evet.
Yani en ufak bir değişiklik olamıyor.
Tabii.
Tam o şekliyle, onun da yani olma ihtimali gibi bir ihtimal yok. Ancak Allah'ın sonsuz yaratma sanatıyla zaten o ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü öyle özellikler ki yani teknolojik olarak ya taklit dahi edemiyorsunuz. Yani 30 bin göz ne demek? Jiroskop kullanması,
evet, evet.
Saatte 50 kilometre bir hızla uçması, çeşitli manevralar yapabilmesi. Yani bunların hepsi tabii. ve birlikte olmak zorunda diye konuştum. Mükemmel sistemler. Yani biz tabii çok kabaca anlatıyoruz. Çünkü bilim adamları çok detaylarını bilmiyor. Hangi proteinler var, ne dip işlev görüyorlar, o sistemin derinliklerinde kanadı hangi... Mesela sineğin uçuşundan bahsettim. Sineğin uçuşunu incelerken yeni aerodinamik kanunlar mı diyorlar? O güne kadar hiç bilmediği bilim adamları, evet. Almanya'daki laboratuvarlarda. Evet. Şimdi bu ne demek? Bir kanun var, aerodinamik kanun. İnsanlar bunu bilmiyor. Ama sinek bunu yüz milyonlarca yıldır evet. kullanıyor.
Varoluşum.
Şimdi bu kimin aklı bu? Kullanıyor. Bilim adamı bilmiyor. Onun aklı değil. Sinek aklı hiç değil.
Sinekler bir medeniyet mi kurmuş yani? Üniversite mi açmışlar? Yani aerodinamik üzerine şey mi, doktora mı yapmışlar demişler. Hayır.
Öyle bir şey mümkün olamayacağına göre.
Bu onlara bahşedilmiş bir özellik.
Evet.
Üstün bir yaratma gücü sahibi olan Yüce Allah tarafından.
Ve üstelik de az önce belirttiğiniz gibi neden hani biz 125 milyon yıl öncesine ait bu fosilde üç kanatlı olarak görmüyoruz?
Evet.
Değil mi?
Çünkü neden zaten yani? Uçamazdı, zaten evet. hayatını idame ettiremezdi.
Onlara kanat evet. yok değil mi?
Tabii.
Mükemmel, hep mükemmel fosiller.
Evet.
Yani özellikle vurgulanıyor ya, patolojik evrimcilerin iddiasına göre eğer hani mutasyon dedikleri o tesadüfi değişiklikler olsa mutlaka patolojik canlılar olması lazım.
Evet.
Ama mutlaka çok daha fazla olacak. Mükemmel olanlardan çok daha fazla olacak. Trilyonlarca olacak.
Şimdi öyle bir mutasyona uğramış olsa zaten soyunu devam ettirip bu tarihlere kadar gelebilmesi baktığınız zaman imkansız. Çünkü yani öyle bir mutasyonda o canlının işte üç kanatlı olduğunu düşünelim.
Beş kanatlı kuş var mı? Yok.
Yani
üç kanatlı, işte, tek kanatlı kuş var mı? Yok. Kuşlar da yok.
Böylelikle soyunu devam ettirip bu yollara gelebilmesi mümkün değil.
Tabii zaten deney yaptılar efendim. Yani 60 yıl sineklere ve bakterilere radyasyon vererek mutasyon meydana getirdiler. Milyonlarcasında bunların. Çünkü onların
yeni bir tür oluşturmaya çalıştılar.
Yani bir jenerasyondan öbür jenerasyon günler içerisinde geçiliyor. 10 küsür günde geçiliyor mesela sineklerde. Bakterilerde biliyorsunuz çok süratli yürüyorlar. Milyonlarca mutasyon meydana getirdiler. Bakın bir tane faydalı mutasyon gösteremediler. Hepsi zararlı oldu.
Yeni bir tür oluşturacak bir mutasyon gösteremediler. Yani canlının o türün genetiğine, genlerine yeni bir gen ekleyecek, yeni bir bilgi ekleyecek, bir sonra da onu yeni bir türe dönüştürecek bir şey gösteremediler.
Yani fayda getirmediler. Bakın faydalı olmadı. Hepsi zararlı oldu. Ya bacağı kafasından çıktı, ya uçamadı, ya kısır oldular, ya da öldüler.
Fonksiyonlarını yitirip belli bir süre bozulma, sonra tabii.
Evet. Nitekim Richard Dawkins biliyorsunuz en ünlü evrimci. Buna televizyon programında soruyorlar. Bu internette var. İzleyicilerimiz de bakabilirler. YouTube'da var bunun filmleri. Diyorlar ki, bakın dünyanın bir numaralı evrimcisi. Bize genetik bilgiyi arttıran bir tane faydalı mutasyon örneği verir misiniz? Şimdi evrime göre trilyonlarca güya olması lazım faydalı mutasyon. Çünkü milyonlarca canlı olması için. Hatta katrilyonlarca güya faydalı mutasyon olacak ya. Diyor ki bize bir tanesini gösterir misin? 15 saniye havaya bakıyor.
Selam, selam, hoş geldiniz.
Biliyorsunuz yukarıda röportajımız var.
Evet.
Evet, maşallah.
Güney Afrika'yla.
Güney Afrika mı? Maşallah.
Evet, Güney Afrika. Kapsamlı bir röportaj oldu.
Maşallah.
Maşallah. Anlatana sevindim.
Dalgisi soruyorlar bir tane yani örnek ver diye. 15 saniye havaya bakıyor ve yayını durdurtturuyor. Şimdi Richard Dawkins, dünyanın bir numaralı evrimcisi, eğer bir tane faydalı mutasyon gösteremiyorsa zaten faydalı mutasyon yoktur. Zaten yok da biliyoruz da onun ağzından da yani böyle olmadığı çok ortaya çıkıyor.
Bunun için bir delil görmeye aslında çok da gerek yok. Hani insan kendi mantığıyla düşündüğünde de zaten o sonuca varıyor. Ki bilim adamları araştırıp bunun en ince detayını bilen insanlar bu sonuca çok rahatlıkla ulaşabileceklerdir. Yani mutasyonla bir canlının yaşamını idame ettiremeyeceğini, bir üreyemeyeceğini, bir süre sonra hayatının sona ereceğini açık bir şekilde görebilecekler.
Çok komik duruma düşmüş oluyorlar yani bu şekilde. Delili olmayan bir iddia ve hayatını onun üzerine kurmuş oluyor. İşte ünlü gelen, önde gelen evrimciler bu şekilde. Hiçbir delil yok elinde, hiçbir kanıt yok. Ama bütün hayatını onun üzerine kurmuş. Bütün hayat, yaşam felsefesini onun üzerine bina etmiş ve hala var olduğunu öne sürebiliyor. Ne kadar saçma bir akıl.
Evet. Şimdi ben bir konu aradan girip geçerim. Bağlantılı gibi mi ama yine de bağlantısız gibi de görünüyor. Ama önemli olduğu için söylüyorum. Diyor ki Cübbeli son konuşmasında, bu çok önemli. Peygamber Efendimiz'den şu ana kadar geçen süre kesindir. Fakat diyor değişik rivayette değişik bilgiler var. Farklı bilgiler arasında işte bu açıklıyor. Adem Aleyhisselam itibaren bir hesap yok diyor. Yani Peygamber Efendimizin belirttiği bu hadiste hani 7000 yıldır diyor ya ümmetin ömrü. Evet. Bu 7000 yılın ne kadarında Peygamberimizin vakti var? Ne kadarında zaman değişikleri nedir ne değildir? Böyle bir bilgi yok diyor. Şimdi bir oku bakalım, bir öyle bir anlam çıkıyor mu?
İnşallah.
Yani bu kaçıncı okuyuşumuz bilmiyorum ama çünkü böyle herhalde bu sefer anlayacak inşallah.
İnşallah. İbn-i Asakir diyor ki Ebu Said Ahmet bin Muhammed Bağdadi aradaki ravi silsilesiyle rivayet etti. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan o dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişçesine şu dünyanın 7000 yıllık ömrü müddetince sevap yazar.
Dünyanın ömrü 7000 yılmış.
İnşallah.
Bunu önce ne de diyordu?
Evet.
Böyle bir şey yoktu. Hatta yemin de etmişti.
Evet.
Nihayet bunu bir kabul etti.
Evet, inşallah.
Bak, bu çok önemli. Şimdi de peygamberimizden itibaren olan vakti ve diğer yani 7000 yıl içerisinde peygamberimizin vaktinin ne olduğunu belli olmadığını söylüyor.
Evet.
Yani bu belli değil diyor. Devam et bakalım, öyle mi?
İnşallah. İbni Adi diyor ki Ebu İshak İbrahim bin Abdullah Nebti aradaki ravi silsilesiyle Enes Malik'ten tahric etti. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dünyanın ömrü ahiret günlerinden 7 gündür. Allah Teala buyurdu ki senin Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir. İbni Ebu...
Yani bu rivayete göre 7 gün olduğuna göre, günlerde biner yıldan olduğuna göre 7000 yıl oluyor.
Evet, inşallah. Evet. İbn Ebu Dünya Zemmil Emelinde diyor ki Ali bin Said Hamza bin Hişan'dan o da Said bin Cübeyr'den rivayet ettiler. Dünya ahiret haftalarından bir haftadır. İbn Ebi Hatem tefsirinde İbn Abbas'tan rivayet ettik.
Bir hafta yani 7 gün.
7 gün.
Evet. Biner yıldan olduğunu söylüyor hadis-i şerif.
Evet.
7000 yıl.
Evet.
Evet.
Dünya ahiret haftalarından bir hafta olup 7000 senedir ve bunun 6000'i geçmiştir.
Ha, şimdi burada bir duralım. Hani belli değildi?
Evet.
6000'i geçmiştir bir peygamber.
Evet.
Bakın Cübbeli burada yalan söylüyor.
Evet.
Milletin içine gözüne baka baka yalan söylüyor. Bu hadisten dolayı bir hesap çıkarılması yanlış diyor.
Evet.
Bunlar hep hesap zaten peygamberimiz bunu açıkça evet. söylüyor. Hesap olarak anlatıyor zaten.
Evet.
Nasıl hesap çıkmıyormuş?
Evet.
Hani belli değildi?
Evet.
İnşallah. Bakın 6000 yıl geçti diyor.
Evet.
Ben diyor son binindeyim.
Evet.
Değil mi?
Evet,
hadi şimdi oku bakayım.
Aynı hadis mi devam edin?
Evet, devam et sen Mehmet.
İbn Abbas'tan sahih olarak nakledilen şöyle
sahih. Sahih olarak bak. Sahih hadis. Evet.
Şöyle bir rivayet vardır. O dedi ki dünya 7 gündür. Her bir gün 1000 yıl gibidir.
Yani 7000 yıl oluyor.
7000 yıl oluyor.
Evet. 7 çarpı 1000 7000.
Tabii. Evet. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun sonunda gönderildi.
Son bininde gönderildi.
Evet.
Hani belli değildi.
Evet.
Bak Cübbeli o kadar Müslümanın gözünün içine baka baka yalan söylüyor.
Evet.
Ne kadar ayıp ve ne kadar günah.
Evet inşallah.
Değil mi?
Evet inşallah.
Müslümanlara doğruyu söylemesi lazım.
Evet.
Yani elinde sonunda bunun ortaya çıkacağı belli. Bir de ne kadar cahil olduğunu göstertiyor. Yani bu kadar açık sarih bir ifadeyi fark edememesi inanılır gibi değil. Önce bu dünyanın ömrüyle ilgili hadis yok dedi. Açık biliyorsunuz.
Evet.
Okumuştuk. Habertürk'te
evet,
değil mi?
Evet.
7000 yıldır ama ehli sünnet alimleri söyler fakat ayet ve hadis yoktur dedi.
Dedi evet.
Şimdi çıktı evet hadis var dedi.
Evet.
Bu sefer yine bir yol bulmaya çalışıyor. Bu sefer de Peygamber Efendimiz'den itibaren bu bilgi yok diyor.
Evet.
Yani vakit belli değil diyor. Halbuki Peygamberimiz bunu özellikle belirtiyor. Bakın ben son bininde geldim diyor.
Evet.
6000 geçti.
Geçtim.
Ben son binindeyim diyor. Buyur devam et.
Teberani kebirinde diyor ki Ahmet bin Nadir el Askeri ve Cafer bin Muhammed el Feryabi nakletmişler ki ravi silsilesiyle Bakkat bin Zeyd-i Cüheni'den rivayet ettiler. O dedi ki ben gördüğüm bir rüyayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Bu rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 basamaklı bir minberin en üst basamağındaydı. O buyurdu ki 7 basamaklı gördüğüm minber şu dünyanın ömrü olan 7000 senedir. Ben de onun son bininde olacağım.
Bakın peygamber defalarca Cübbeli yalanlıyor. Görüyor musun? Bak
evet.
son binindeyim ben diyor. Son bininde.
Evet.
Yani belli değili uzun uzun anlatmış. Belli değil diyor peygamberimizin olduğu dönem diyor. 7000 yıl ama diyor. 7000 yıl içinde peygamberin hayatı nerede belli değil diyor.
Son bininde.
Bak çok açık evet, söylüyor. Evet. Son bininde diyor.
Çok açık söylüyor. Şu
bunu bilmeyen bir insan nasıl alimim diyor. Hani alimdin sen? Hani gelin ilmi benden öğrenin diyordun. Değil mi?
İnşallah.
Tabii ayın çatlatmaktan olmuyor bu.
Evet.
Doğrusunu söyleyecek.
İnşallah. İbni Abdülhamid tefsirinde diyor ki Muhammed bin Fadıl, Hamad bin Zeyd'den, o da Yahya bin Atik'ten. O da Muhammed bin Sirin'den, o da Müslüman olmuş kitap ehli birisinden rivayet ettiler ki Allah gökleri ve yerleri 6 günde yaratmıştır. Rabbimin yanında bir gün sizin dünya hayatında saydığınız 1000 yıl gibidir. Ve dünyanın eceli 6 gündür. 7. günde kıyamet kopacaktır. 6 gün gitmiştir ve siz 7. gündesiniz.
Bu çok açık hesap değil mi yine?
Evet.
Şak diyor ki ne diyor? Bu hadisten dolayı bir hesap çıkarılması yanlış diyor. Nasıl oluyor bu? Peygamber burada hesap belirtiyor zaten.
Evet.
Rakam veriyor. Rakam ne demektir? Hesap demektir.
Hesap demek.
Ve 6000 yıl geçmiş diyor. Ben
sen
son binindeyim diyor.
Evet.
Devam et.
Ahmet İbni Hanbel ilerinden nakletti.
Bak Hanbeli mezhebinin kurucusu. Mezhep imamı.
Evet.
Mutlak müştehit. İmam Hanbel belirtiyor. Cübbeli'den kat kat kat kat ilme sahip bir insan. Evet.
İsmail bin Abdülkerim Abdüssemet'ten o da Vehb'den rivayet etti. Dünyadan 5600 yıl geçmiştir.
Bak son bine de açıklık getiriyor Peygamberimiz
evet.
sallallahu aleyhi ve sellem. 5600 yıl geçmiştir.
Evet.
7000'den çıkart.
1400.
1400.
Evet.
Niye hesap yapılamıyormuş?
Evet inşallah.
Hesap yapalım değil mi Peygamber bunu söylüyor bize? Ben, bu ne amaçla söylenir?
Doğru evet hesap yapalım.
Ne amaçla söylenir? Yani 7000 yıl mesela çok detay vererek söylüyor değil mi? Ben son 1000 yılından diyor. 5600 yıl geçmiştir diyor.
Evet.
Bu tabii ki hesap yapılsın diye söylüyor.
Tabii.
O zaman ümmetin ömrü en fazla hicri 1500'e kadar.
Evet.
1600'e varmadan kıyameti kopması gerekiyor.
İnşallah. Evet.
Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? 1545'te evet. Allah'ın izniyle kıyamet kopacak diyor.
İnşallah.
Diyor ki bak ne diyor? Milleti korkutup diyor. Kıyametle korkutmak.
Hı hı.
Müslüman için bir görev. ey örtüsünü bürenen diyor. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Cenab-ı Peygamber'e, Cenab-ı Allah. Ey örtüsünü kalk korkut diyor.
Maşallah.
Tabii ki korkutacağız.
İnşallah.
Kıyamet niçin söyleniyor? Değil mi?
Tabii.
Gafil evet. Ruhları hı hı. Uyandırmak istiyor. Tabii korkacak. Tabii. Allah korkusu her şeyin başı.
Evet.
Nasıl olacak Allah'tan korkutmadan? Nasıl olur?
Tabii bir sınav veriyoruz.
Değil mi? Evet. Olacak. Kıyametle, tabii. Cehennemle korkutacaksın. Bu Müslümanlığın bir görevidir bu.
Evet.
Yakın diyor peygamberde. Bunu gizleyelim mi?
Evet, inşallah.
Alametleri çıkmış, bütün alametleri hı-hı. çıkmış. Alametleri olacağını Kur'an söylüyor Cenab-ı Allah. Yani kıyametin alametleri olacağını belirtiyor. Evet. Hazreti İsa'nın gelişi için, değil mi? Şeytanı evet. Allah'a sınırım. O kıyamet için bir alamettir diyor Hazreti İsa Aleyhisselam'ın evet. gelişi için.
İnşallah.
Dabbetül arz ne? O da kıyamet alameti değil mi?
Evet.
Mehdi kıyamet alameti değil mi?
Evet.
Resulullah o kadar 150 tane hadisi ne bilirdi Mehdi'nin çıkışıyla ilgili?
Evet.
Biz bunları tabii ki anlatacağız. Tabii ki Müslümanlar Allah'tan korkacak. Küfür de korkacak. Eğer korkuyorsa. Korkmuyorsa zaten ahirette karşılığını alacaktır.
İnşallah.
Ama bu hadisten dolayı bir hesap çıkarılması yanlış sözü asıl yanlış olan o.
Evet.
Hesap
evet.
yapalım diye bunu söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet.
Yoksa Adriyatik denizi kuruyacak, denizin kenarına bir gelecekmiş. Ondan sonra Adriyatik denizi bir anda kuruyacakmış.
Niye?
Akdeniz'de donacakmış cam gibi. İtalyanlar biliyorsun hep denizci milleti. Her yer kotralar, tekneler, kayıklarla dolu ve bütün evler deniz kenarında. Adriyatik denizi kurur da nasıl milletin haberi olmaz? Tekneler suyun dibine oturacak yani.
Nasıl yapabilir
mesela olur? Yani en azı bir denilse farkına var bunun ya. Nasıl farkına varmaz? Farkına varmayacak diyor. Mehdi ve talebeler de gelecek Adriyatik denizin ortasında kamp yapacaklar diyor. Yani gökyüzünün her tarafı meleklerle dolacak diyor. Mehdi dediğin bağıracak melekler diyor. Kardeşim hem de herkesi kendi dilinde. Böyle bir durumda Mehdi'nin talebesi 313 kişi olur mu?
Olmaz.
Sen Mehdi'yi evet. hapse sokabilir misin tabii. böyle bir durumda?
Evet. Ayrıca meleklerin hani yeryüzüne inmesi zaten kıyamet günü.
Tabii kıyamet günü olacak evet. bir şey
olacak
bu.
Bir şey.
Tabii. O kadar çok ayet var ki kafirler diyor peygambere. Eğer doğru söylüyorsan melekleri indir de görelim diyor. Melek getir diyor.
Evet.
Yani küfür bunu söylüyor. Peygamber'e söylüyor. Peygamber de bunu yapmıyor tabii ki. Olmaz yani. Allah'ın dilemesiyle olur tabii. böyle bir şey. Ama kıyamet vaktinde inecek melekler ama zaten imtihan da bitmiş olacak.
İnşallah.
Yani bu konudan kurtulmak için ne yapacağını şaşırttı biliyorsunuz. Bir sefer de 120 yıl dedi güneş batıdan doğduktan sonra 120 yılla milleti
evet.
değil mi? Yanlış yönlendiriyor. Kardeşim kıyamet güneş batıdan doğduktan sonra imtihan kalkıyor zaten.
Evet.
120
evet.
yıl millet niye yaşasın öyle bir evet. şeydi.
İnşallah.
Cenab-ı Allah'ın kanuna, adetullahına aykırı. Bir mantığı var mı bunun? Kıyamet de başlamışken adam nasıl bakkalını dükkanını açsın işini düşünmesin yani her yerde depremler volkanlar kaynarken o da televizyonda evet. haberleri seyredecek olacak iş mi şu?
Olacak işte.
Tabii.
İnşallah.
Yani hayır bundan da bitmiyor ki yani öne arkası kesilmiyor bir tedbir getirecek diyor bütün diyor İtalya'nın dağları da her evet. yer yıkılacak diyor bütün binalar her yer yıkılacak diyor yani atom bombası etkisi yapacak diyor tedbir getirmesiyle diyor bütün binalar yıkılacak. O enkazların altında çoluk, çocuk, kadın, milyonlarca insan kalır.
Evet.
Şu olacak iş mi şu?
Evet.
Değil mi? Günahsız evet. birçok insan kalacak evet. onun altında. Bir tekbir getirirsen böyle olacak diyor. Yani müteşabih hadisleri bilmiyorsan açıklamayı niye ortaya çıkıyorsun? Karşındaki mesela bütün Şiileri kesecek diyor. Pırasa doğrar gibi doğrayacak diyor. Bütün Şii, Caferiler hepsi. Kardeşim Allah'tan kork. 250 milyon Şii var. Türkiye'nin %30'u neredeyse Alevi, yani 20-30 evet. milyon Alevi var Türkiye'de.
Böyle bir mezhep
ayrılıyor. Bunlar hep Allah'ın bize emaneti. Nereden evet. çıkarıyorsun?
Evet, inşallah.
Ne demek pırasa gibi doğramak?
Evet.
Yani onu dinleyen adam ne olur?
Ve hangi, bu tarihte hangi peygamberimiz bir cana kastetmiş ki?
Tabii ki. Yani herkese yani fikir şey. Özgürlüğü var.
Tabii,
İslam'da
tabii.
dinde zorlama yok.
Tabii.
Bir de çok takva tertemiz insanlar suçsuz günahsız insanı pırasa gibi doğramak ne demek? Ne yapacakmış demek ki diyor. Cemaat de topluca pırasa gibi doğrayacakmış diyor. Oradakiler de koro halinde bunu tekrar ediyorlar. Girin bakın sitesine.
Evet.
Pırasa gibi. Bütün yani Caferileri, Şiileri, Vehhabileri kim? Yani yüz milyonlarca Müslüman bunlar. Çoluk çocuk demeden, kadın demeden hepsini katledecek diyor. sen böyle bir cemaati böyle yetiştirirsen bu insanlar nefret dolu olmaz mı bu insanlara karşı? Evet.
Tabii tabii.
Öldürme arzusu içerisinde olmaz
tabii.
mı?
Olur. Evet.
Katletme arzusu içerisinde olmaz mı?
Tabii.
Ve onu idare edilmez mi böyle bir şey? Denir evet. mi Müslüman'ın konuşacağı şey mi o?
Evet, denmez inşallah.
Müslümanlıktan uzaklaştırmaya evet. sebebiyet verir. Tabii,
ne biçim söz mü böyle? Tabii. Tertemiz insanlar Şiiler. Son derece takvalar. Tabii bunları anlatıyoruz ama bakalım inşallah faydası olur insanlar.
İnşallah. Sorularımız da var. Zamanımız evet. çok az kaldı ama sorularımızdan isterseniz yöneltelim veya...
Vallahi oktarlar bir şeyler anlatsınlar. Bir güzel şeyler anlatıyorlar. Anlatın dinleyelim.
Bu insanın ısı şeyini anlatalım mı? Isısına nasıl ayarlandığını.
Evet anlat.
Mesela vücudumuzda hayatımız boyunca 37 derecede kalıyor. Sabit kalıyor. Hı. Dışarıda 30 derecede olsa sıcaklık, işte 0 derecede düşse vücut ısısı hep sabit kalabiliyor. Bir kere bunun için mükemmel bir termometre olması lazım. Termometre tabii teknolojik, değil mi? İnsanların işte 19. 20. yüzyılda geliştirdiği bir araç. Ki o kadar hassas da değil. Yani hata payı olan bir şey. Bakın sürekli olarak 37'de tutuyor. Nasıl mekanizmalar var biliyor musunuz? O kadar karışık mekanizmalar var ki beynimizin bir bölümü var. Hipotalamus denilen bir bölümü. Vücut ısısı şöyle ayarlanıyor. Bir kere vücut ısısı arttığı zaman, yani dışarıda sıcaklık yükseldiği zaman biliyoruz terleriz. Hı hı. Bakın bu çok özel bir durum. Terleyince ne olur? O su vücudumuzdan buharlaşır.
Evet.
Buharlaştırırken o enerji verdiği için dışarıya hı. vücut ısısı düşer. Ne kadar ter çıkacağının hesaplanması gerekiyor. Yani siz ne kadar sıcaklık dışarıda, vücut içindeki sıcaklık nereye kadar gelmiş ve bütün ter bezleri hepsi koordine bir halde bütün vücudunuzda, değil mi? Alnınızdan terliyorsunuz, işte başka vücudun çeşitli yerlerinden. Hepsi birlikte hareket ediyor. Hemen ısıyı geriye düşürmeye çalışıyor. Peki soğukta ne oluyor? Soğukta da karşı mekanizmalar hı. devreye giriyor bu sefer. Ne olur? İnsan titremeye başlar. Hı hı. Bakın bu çok özel bir şeydir. Kaslara emir gider. Milyarlarca sinyal bütün vücudumuzdaki kaslara ve tir tir titremeye başlarız. Yani kaslar kasılıp gevşemeye başlar. Neden? Enerji üretiyor kasılıp gevşediği zaman. Bu açığa çıkan enerji vücudun ısısını yükseltmeye yarar. Bu da yetmez bazen. Tüylerimiz diken diken olur. Neden olur? Çünkü bütün tüylerin dibinde çok minik kaslar vardır. O kaslar kasılır ve tüyler dikilir. Ve hatta böyle tomurcuk, tepecik gibi bir şey olur böyle.
Evet.
İşte o kasların kasılmasından da ekstra bir enerji açığa çıkar.
Ritmik olarak kasılırlar ki ısı üretsinler diye.
Evet. Evet. Bir ayarlama daha yapılır. Bakın muhteşem ayarlamalar bunlar. Yani biliyorsunuz morarırız böyle. Rengi mora giden bir renge yaklaşır. Neden biliyor musunuz? Ciltten kan çekilir. Oradaki damarlar büzülür. Ki vücuttan dışarı ısı kaybı olmasın diye hı hı. iç organları ısıtacak şekilde içeriye çekilir dolaşım.
Bu morarlık kısmı evet ölüm halinde o kan dolaşımının olmaması, kasların hareketsiz kalması halinde ölüm halinde daha hani net görebileceğimiz o fonksiyonların meydana gelmemesi halinde daha gözle görünür bir şekilde
evet.
o sistemdeki.
Şimdi mesela önceki programda bahsetmiştik hatırlarsanız vücutta böyle bir kalorifer sistemi var damarlarla. Şimdi ısı daha çok kaslarda üretiliyor. Hı hı. Karaciğerde bir ısı üretilmesi söz konusu değil.
Değil, evet.
Kaslarda üretilen bu ısı bütün vücutta sabit olarak yayılıyor. Hı hı. Her yerde böylece 37 derece sabit ısısına ulaşılıyor ki hücrelerin normal çalışma, en verimli çalışma ortamı sağlanmış oluyor böylece.
Mesela bak şu konuyu da ben diyor ki o demin konuşmam için. Bu Cübbeli'nin konuşması, yani orijinal konuşmasının orijinali. Şia mezhebi, yani Alevi, hı hı. Caferi, ki Türkiye'de de yani milyonlarca Alevi, Cafer ve Şii
evet,
var.
Evet.
Yani en az 30 milyon vardır. Evet. Şia mezhebi şimdi Mehdi'yi bekliyor. Mehdi Aleyhisselam geldi mi ne yapacak? Onları asker mi yapacak acaba? Yoksa pırasa gibi doğrayacak mı? Ne yapacak diyor. Cemaat topluca pırasa gibi doğrayacak diyor. Kardeşim bu ne biçim mantıktır? Mesela diyor ki onu çok bekleyenler var diyor. Değişik mezheplerden.
Evet.
Evvela diyor onları kesecek evvela diyor. Halbuki Mehdi kan akıtmaz. Damla kan akıtmaz. Sevgi insanıdır,
evet.
muhabbet evet. insanıdır. Hadislerde bu açıkça belirtiliyor.
Evet.
Yani ben ne diyeyim?
Bu bahşetten burnu kanamayacak.
Burnu kanamayacak, uyuyan kişi uyandırmayacak
diyor.
Diyor. Mehdi evet. için. Nereden çıkarıyorsun asmayı kesmeyi, pırasa gibi doğramayı? Milyon, yüz milyonlarca Müslüman var. Çoluk, çocuk, kadın demeden hepsini doğrayacak demek yani. Ve bu terbiyene yetişen insanlar nasıl bir nefretle insanlara evet. bakacağını düşünemiyor musunuz?
Evet.
Değil maalesef. Mi? Evet. Diğer mezheplerdeki kardeşlerimiz ki Aleviler aslandır her zaman diyorum. Çok hı. iyi, tertemiz, içli derin insanlardır. Takva Müslümanlardır. Böyle eğitim olur mu?
Evet, inşallah.
Böyle usup olur mu?
Olmaz inşallah.
Evet, siz devam edin.
Biz bu arada içeriden arkadaşlarımız uyarıyorlar. Ne yazık ki hani süremizin sonuna gelmişiz. Son cümlelerinizi alırsam sevinirim.
Bu hemen şey bitirelim. Yani mükemmel bir hesap sistemi. Allah'ın sonsuz aklıyla olan bir şey.
Maşallah.
Maşallah. Sistem.
Olan her
bu sistemi
sistemde
detaylı olarak konuşalım ama inşallah.
İnşallah. Evet.
Nereye bakarsak bakalım Allah'ın muhteşem bir yaratma sanatını görüyoruz. Sani sıfatının tecelli ettiğini görüyoruz. Böylece inananların zaten imanı daha çok sağlamlaşmış oluyor öğrendikçe. İnanmayanlar da gerçeği görüp doğru yolu bulma imkanı bulmuş oluyor.
Tabii ki evet bu detaylar ortaya çıkıyor ve insanı İnşallah. Adeta hayran bırakıyor. Evet efendim.
Evet sonunda her yer güzel olacak. Her İnşallah. Yer mutluluk içerisinde İnşallah. Olacak. Sevinç içinde olacak.
İnşallah.
Güzel bir çağdayız. Güzel bir zamandayız. Mehdi zamanındayız. Mehdi'yi çarpıtmaya çalışanlar gelmeyecek diyenler, yüzyıllar sonra gelecek diyenler, böyle akıl almaz izahlar yapanlar sonunda mahcup olacaklar.
İnşallah.
Mehdi gelecek ve tüm dünyayı barışa, kardeşliğe, İnşallah. Dostluğa davet edecek ve çok güzel ve mutlu bir hayatımız olacak inşallah.
İnşallah. İnşallah.
İnşallah.
Evet çok teşekkür ediyorum efendim. Süremiz sanıyorum bitti. Maalesef Adnan Oktar'la baş başa programının bu akşam da sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek efendim hoşça kalın.